Öncelikle Qigong ve fiziksel egzersiz arasındaki fark konusunda konuşalım. Birçoğumuz genel Qigong egzersizleriyle fiziksel egzersizleri karıştırıyor. Aslında ikisi arasındaki farklar çok büyüktür. Farklar çok açık ve nettir. Biliyorsunuz fiziksel egzersizler genellikle enerjik hareketler gerektirir veya en azından belirli bir egzersiz şekline sahip olmanız gerekir. Halbuki Qigong'da çok az hareket ederiz. Hareketler olmasına rağmen kademe kademe yavaş ve kıvrımlı, hiçbir güç kullanmadandır. Hatta meditasyonda otururken tamamen hareketsizdir. Bu nedenle yüzeysel olarak bile ikisi arasındaki fark büyüktür ama temel olarak bu fark daha da büyüktür. Fiziksel egzersizler kan dolaşımını canlandırmak ve metabolizmayı hızlandırmak, fiziksel bedeni, kasları daha güçlü hale getirmek için egzersiz kapasitesini artırmayı amaçlar. Fakat Qigong uygulaması tam tersidir. O yüzeysel bedeni, fiziksel bedeni bu şekilde güçlendirmeyi gerektirmez. Onun gerçekte dönüştürmek istediği bedenin içidir. Başka bir deyişle söylediğimiz gibi o insan hayatının en özüne gider ve bir kişiyi içeriden dışarıya doğru dönüştürür. Dönüşüm içeriden dışarıya doğru olduğu için bazı duyarlı insanlar bunu hissedebilirler. Bazıları da o kadar duyarlı değildir. Bu nedenle hiçbir şey hissedemezler. Buna ek olarak Qigong olağanüstü bir şeydir. Onun bir kişiyi dönüştürebilmesi için önce kişinin erdemini yani dayı yüksek tutması gerekir. Dönüşüm meydana geldiğinde ise değişiklikler çok muazzamdır. Ancak fiziksel egzersizler bunu başaramaz, ne de kişinin, erdemin yani dığının üzerinde durmasını ya da buna benzer şeyleri gerektirir. Tabii ki kişinin iyi bir insan olması ve ahlaka dikkat etmesi gereklilikleri, bunlar sıradan insanların da prensipleridir. Fakat uygulayıcılardan beklenildiği kadar katı değildir. Bu nedenle o sıradan insanların becerileriyken bizim uygulamamız ve Qigong sıradan insanların düzeyinin ötesindedir. Bu yüzden ulaşacakları sonuçlar ve nihai amaçları da daha farklıdır. Örneğin yüzeysel bir seviyede Qigong uygulayarak sağlık ve uzun yaşam elde edebiliriz fakat fiziksel egzersizler bunu yapamaz. Dahası fiziksel egzersiz ile bir atlet veya güçlü fiziği olan bir kişi de olsanız hastalıklardan arınamazsınız. Bu nedenle bir atlet hasta olacaksa hala hasta olacaktır. Sadece sıradan koşullarda, grip veya baş ağrısı ve soğuk algınlığı durumlarında atletin bağışıklık sistemi güçlüdür. Fakat önemli bir hastalığa yakalanırsa, herkes gibi hastalanır bu kesin. Atletler asla hastalanmaz diye bir şey yoktur. Qigong uygulaması gerçekten fiziksel egzersizlerden muazzam farklıdır. Örneğin fiziksel egzersiz ile söylediğim gibi bedeni güçlendirmek için hangi amaçlara, hangi hedeflere ulaşılmalıdır? O şunu amaçlar. Egzersiz miktarını arttırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak, dolayısıyla metabolik kapasiteyi güçlendirmek. Fakat nerede bir avantaj varsa bir dezavantaj da vardır. Her şeye iki açıdan bakılmalıdır. Eğer bunu yapmaya devam ederseniz, kaçınılmaz kötü bir unsur olacaktır. Burada uygulayıcılara konferans veriyoruz, fayı öğretiyoruz. Sıradan insanlarla konuşmuyoruz. Bu nedenle konuşuyor olduğumuz çevre budur. Neden? Şunu bir düşünün, bir kişi egzersiz miktarını arttırdığında ve kan dolaşımını hızlandırdığında bu onun sürekli olarak metabolizmasının gelişimine olanak sağlar. Yani metabolik kapasitesini arttırmak ve sürekli olarak bedenini yeni hücrelerle desteklemek, her zaman bedeninin yukarıya doğru gitmesini ister. Hücreleri saat 8 veya 9'daki güneş gibidir. Her zaman yukarıya doğru gider. Bir hücre düşüşe başladığında o saf dışı kalır. Bu şekilde onun fiziği güçlü hale gelebilir. Özellikle yarışma süresi boyunca bir atletin bedeni her zaman en iyi formda olmalıdır. Örneğin hücre döngüsünü günün 12 saati olarak ele alalım. Sabah saat 6'da veya 7 veya 8'de hücre her zaman yükselmek üzere yoldadır. Bu nedenle saat 8 ve 9 civarı çok güçlüdür. Fakat öğle vaktini geçtiğinde hücre artık daha fazla yükselemez. Sadece düşebilir. Öyle değil mi? Belirli bir seviyede durur ve düşmeye başlar. Daha fazla yükselemez. O halde atlet yarışma kondisyonu için artık zinde değildir. Bu nedenle atlet egzersiz miktarını artırmak, kan dolaşımını canlandırmak, bu eski hücreleri atmak ve yerine geçmesi için yeni hücreler üretmek zorundadır. O her zaman bu durumdadır. Bu şekilde bedenini daha güçlü bir hale getirebilir. Fakat hastalıktan kaçamaz. Çünkü hastalığın arkasında karmik nedenler vardır. Yani dediğimiz gibi, daha güçlü hale gelmesine rağmen aynı zamanda avantaj varsa bir dezavantaj da vardır. Buradaki dezavantaj nedir? Bir düşünün, insan vücudundaki hücreler daima sonsuza dek bölünemezler. Ve istediğiniz kadar hücre üretemezsiniz. Hücre bölünmeleri sayılıdır. O halde insan vücudundaki hücre bölünmelerinin bir limiti varsa ve o hücre bölünmesinin sıklığını artırırsa, düşünün, bu onun hayatının kısalmasına yol açmayacak mı? Teorik olarak konuşursak açacaktır. Çünkü onun hayatı süresince, örneğin eğer benim hücrelerim 100 kere bölünürse 100 yıl yaşayabilirim. Bu sadece bir örnek, aslında 1 milyon kereden fazladır. 100 yıl yaşayabilir, fakat onun hücreleri, tüm hücreleri vücuttan sadece yarı yolu tamamlamışken vücuttan atılır. Yarı yolda vücuttan atılır. Yani sadece 50 yıl yaşayabilir. Prensip budur değil mi? Yani ne zaman bir avantaj varsa bir de dezavantaj vardır. Bu nedenle baktığınızda atletler daha yaşlı görünürler. Ergenlik çağındakiler 20 yaşlarında ve 20 yaşlarındakiler 30'lu yaşlarda görünürler. Çoğu kez çok yaşlı dururlar. Tabii ki merak etmeyin. Çünkü tüm hayatları boyunca spor yapamazlar. Modern spor yarışmaları oldukça iddialı. Bu yüzden 28-29 veya 30 yaşlarında elenirler. Rekabet sporlarından bir kez elendiklerinde yeniden sıradan insan olurlar ve sıradan bir hayat yaşarlar. Böylece yaşamlarından fazla bir şey kaybetmezler. Fakat teorik olarak gerçekten de olan budur. Sonsuz sayıda hücre nasıl olabilir? Bir hücre sonsuza dek nasıl bölünebilir? Böyle bir şey olmaz, bir limit vardır. O durumda Qigong uygulaması zihni ve bedeni geliştiren uygulama, bunun tam tersidir. O bir kişinin kan dolaşımını uyarmayı veya metabolik kapasitesini arttırmayı amaçlamaz. Tam tersidir. Kan dolaşımını hızlandırmaz, aksine hatta kalp atışını yavaşlatır. Kişinin metabolizmasını çok yavaşlatır. Örneğin bir kişinin hücreleri günde bir kez bölünüyorsa, bir uygulayıcı hücrelerinin iki günde bir, üç günde bir, haftada bir bölünmesini ister. Çünkü bir kişi meditasyona oturduğunda, dingin olduğunda bedenini bu şekilde kontrol edebilir. Bunun üzerine bu kişinin yaşamı gerçekten o farkında olmadan uzun zaman uzatılacaktır. Hayatı büyük ölçüde uzayacaktır. Teorik olarak konuşmak gerekirse böyledir. Sonra aynı zamanda şu vardır. Onun yaşam süresi sabittir, nasıl uzatılabilir? Ayrıca size bahsetmiştim. Onun sistemi hem beden hem zihin gelişimi uygulamalarından biri değilse de, uygulaması sırasında yaşamını yine de uzatabilir. Yaşamını uzattığında eğer üçlü diyarı aşmadıysa, üç diyar içinde var olan sınırlamalara bağlıdır. Bu nedenle yaşamı keyfen uzatılamaz. Fakat üç diyar seviyelerini aşıp geçme konusudur. Eğer seviyesi üç diyarı aştıysa, yaşamının uzamasına kimse karışamaz. Bu yüzden de yaşamını limitsiz olarak uzatabilir. Uzatabildiği kadar uzatır. Bu bedeni geliştirmeyen uygulamalarda bir kişinin seviyesi çok yüksek seviyelere ulaşmayı başarırsa, o kişi de yaşamını uzatabilir. Bu şunu gösterir. Teorik olarak konuşacak olursak, Qigong uygulaması zihni ve bedeni geliştiren bir uygulama, gerçekten yaşlanmayı geciktirebilir ve bir kişinin yaşamını uzatabilir. Fakat bedeni geliştirmeyen sistemlerde, uzun bir yaşamdan sonra onlar çok çok yaşlı görünürler. O kadar yaşlıdırlar ki korkunçlardır. Öyledir. Halbuki bedeni geliştiren sistemlerde bir kişi daima genç görünecektir. Az önce fiziksel egzersiz ve Qigong uygulaması arasındaki farktan bahsediyordum. Bunun hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi insanın zihinsel niyet aktiviteleri hakkında konuşalım. Bugün meditasyonda oturmayı, dinginlik geliştirmeyi gerektiren 5. egzersizi öğreneceğiz. Peki insanların nasıl dinginliğe girmesini istiyoruz? Birazdan bu konular hakkında konuşacağım. Birçok kişi bana notlar yazıyor. Hatta bazıları yanıma geldi ve şu tür sorular sordular. Şifu, nasıl oluyor da meditasyonda oturduğumda dinginleşemiyorum? Aynı zamanda diğer sistemlerin uygulayıcılarından da sorular var. Ve diğer sistemlerin uygulayıcıları diğer Qigong ustalarına da sorarlar. Neden dinginleşemiyorum? Bana bazı metotlar öğret ki dingin hale geleyim, yoksa gong uygulayamıyorum. Bu nedenle bazı qigong ustaları onlara sayı saymalısın, hayalinde canlandırmalısın, odaklanmalısın, dantiyene alt kırına odaklanmalısın, yürüyüşünü içe doğru döndürmelisin der. Her neyse, her türlü şey var. Buda okulu aynı zamanda Buda'nın adını tekrarlamayı öğretir. Sonuç olarak bu kişi eve döner ve dener ve biraz daha iyi olduğunu hisseder. Fakat hala dingin hale gelemez. Sadece biraz daha iyi olduğu söylenebilir. Çünkü o da bir gelişim metodudur. Tabii ki belirli bir etkisi olacaktır. Fakat kişi hala dingin hale gelemez. Bu yüzden bu konu hakkında konuşalım. Neden bir kişi dingin hale gelemez? Aslında size söylüyorum, insanların dingin hale gelememesinin gerçek nedeni sizin herhangi bir metoda başvurarak çözebileceğiniz bir şey değildir. Öncelikle insan düşünce faaliyetleri hakkında konuşalım ve sonra size bu şeyleri açıklayacağız. Hakkında konuştuğumuz düşünce faaliyeti, insan beyni tarafından üretilen düşüncedir. Onun faaliyetleri, ona aynı zamanda zihinsel niyet, yinen deriz. İnsanın zihinsel niyeti veya düşünce faaliyetleri, bazı qigong ustalarına ve günümüzün insan bedeni araştırmacılarına ve yanı sıra bazı diğer kişilere göre diyorum ki onlar konunun dışına çıkmışlardır. Onlar zihinsel niyeti araştırıyorlar. Soruyorlar, niçin qigong ustaları ve duyu ötesi güçleri olan zihinsel niyete sahip bazı kişiler birçok şey yapabiliyorlar? Bir şeyi yapmayı düşünür düşünmez onu yapabiliyorlar. Böylece araştırmalarını insan düşüncesine, insanın zihinsel niyetine odaklarlar. Tabii ki insan düşüncesi. Bir kişi bir şey hakkında düşündüğünde o kişinin maddesel bir şey yaydığını biliyorlar. Fakat henüz spesifik olarak ne çeşit bir madde olduğunu bilmiyorlar. Tabii biz bu şeyleri çok net olarak görüyoruz. Bu yüzden insanın zihinsel niyetini araştırıyorlar. Aslında burada size söyleyebilirim ki insanın zihinsel niyeti çok önemsizdir. O hiçbir şey yapamaz. İnsanın zihinsel niyeti, aynı zamanda zihinsel niyet şunu veya bunu yapabilir diyen, tüm o qigong ustalarının söylediği gibi bir şey de değildir. Onlar genellikle hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey anlamazlar. Çünkü çoğu qigong ustası yardımcı bilinci geliştirir. Ve aynı zamanda ruhlar tarafından ele geçirilmiş olanlar da vardır. Bu yüzden ne görebilirler ne de hangi olağanüstü yeteneğe sahip olduklarını bilirler. Ne de gongun ne şekilde olduğunu bilirler. Hiçbir şey bilmezler. Bu yüzden onlara onun hakkında düşünmüş ve sonra onları kendileri yapmış gibi gelir. Bu şeylerin kendi düşünceleri tarafından yapıldığına inanırlar. Aslında bunlardan hiçbiri insan düşüncesiyle yapılmamıştır. İnsan düşüncesi çok basittir. Gerçekte bu şeyleri yapan olağanüstü yeteneklerdir. Yani gongnen. Tüm yapabilecekleriniz sadece bir kişi bu olağanüstü güce sahipse bu şeyleri yapabilir. Eğer bu olağanüstü güce sahip değilseniz, beyniniz ağrıyıncaya kadar düşünebilirsiniz. Daha fazla katlanamayana kadar. Fakat hala yapamazsınız. Yani insanın zihinsel niyeti, insanın olağanüstü güçlerine bir şeyleri yapması için hükmeder. Bu şeyleri yapan zihinsel niyetin kendisi değildir. Bilirsiniz bazı qigong ustaları, İnsanların olağanüstü güçlerini ortaya çıkardıklarını söylerler. Hangi olağanüstü güçleri ortaya çıkarıyorlar? Aslında bu kişinin olağanüstü güçleri zaten vardır. Ve belirli bir enerjisi de vardır. O zaten işlevseldir. Sadece kişinin beynine henüz bağlı değildir. Bu nedenle aralarında bir iletişim yoktur. Bu yüzden bu kişi onlara hükmedemez. Bu yüzden sizin olağanüstü güçlerinizi ortaya çıkardıklarını iddia ettiklerinde bağlantı olmadığı için işe yaramaz. Tüm yaptıkları olağanüstü güçleri beyin ile bağlamaktır ve bu tür olağanüstü güçler çalışmaya başlar. Yani sıradan bir insan duyu organlarına ve uzuvlarına hükmetmek için zihinsel niyete başvururken, bir uygulayıcı olağanüstü güçlerine hükmetmek için zihinsel niyetini kullanır. Bundan dolayı zihinsel niyet tıpkı fabrikadaki bir üretim ofisi gibidir. Belirli şeyler çeşitli üretim departmanları tarafından yürütülür. veya bir şirket gibi genel müdür emirleri verir ve sonra belirli çalışanlar onları yürürlüğe geçirir. Prensip budur. Zihinsel niyetten bahsederken sözü açılmışken insan beyni hakkında da konuşalım. İnsan beyni nasıl tüm bu tür soruları düşünebilir? İnsan beyni neden bu kadar kompleks? Modern tıbbın bakış açısından insan beyni çok komplekstir. Fakat düşündükleri kadar gizemli değildir. Çok karmaşıktır. Fakat o kadar gizemli değildir. Çünkü biz keşfettik ki kişinin etten kemikten oluşan bedenindeki beyni doğumla ortaya çıkar ve gelişir. Bu yüzden insan düşüncesinin gerçek orijini beyinden gelmez. Bunun yerine düşünce kişinin ana ruhundan, yani Yuan Shen'den gelir. Bir kişi bir şey yapmak istediğinde gerçekte onu yapmak isteyen ana ruhtur. Düşünceyi meydana çıkaran odur. Peki beynin rolü nedir? Beyin düzenleme, işlemden geçirme ve bir şeyleri ifade etme rolünü oynar. Çünkü ana ruhun meydana çıkardığı şey sıradan insan toplumunun dili değildir. Fakat bir tür kozmik mesajdır. Beynimiz bu mesajı aldıktan sonra onu modern dile çevirir veya vücut hareketlerine, yüz ifadelerine, cümlelere dönüştürür ve onları bir bütün haliyle ifade eder. İnsan beyni bu rolü oynar. Böylece insan düşüncelerinin gerçek orijininin kişinin ana ruhundan geldiğini keşfettik. Antik Çin'de bir deyiş vardı. Kalp düşünür, kalp düşünür diye bir terim. Bu çok doğru bir terim. Bazı insanlar kalpleriyle düşündüklerini hissederler. Kalbin düşündüğünü. Bu nasıl olabilir? Çünkü bir kişinin ana ruhu genellikle Nivan sarayındadır. Ona aynı zamanda kozalaksı beden de denir. Ana ruh pozisyon değiştirirse ve kalbinize hareket ederse o zaman kalbiniz düşünüyor olacaktır. Birçok uygulayıcımız ve bazı çocuklar bir şeyler düşündüklerinde baldırlarıyla veya topuklarından düşündüklerini hissedebilirler. Bazı insanlar midelerinin düşündüğünü hisseder. Birçok kişi bu şekilde hissedecektir. Düşünceniz gerçekten de bu bahsettiğimiz yerlerde meydana gelir. Eğer ana ruhunuz, bir uygulayıcının ana ruhu yani Yuan Shen pozisyon değiştirirse, bir çocuğun ana ruhu da aynı zamanda sürüklenebilir. O zaman aslında o yerden düşündüğünüzü fark edeceksiniz. Düşünceniz o yerden ortaya çıkar. Bu gerçekten de böyledir. Peki insan düşüncesinden bahsederken o kaç farklı türe sahiptir? Bir tanesi sıradan insanların her zamanki gibi hakkında konuştuğu normal düşüncedir. Yani bilinç çok güçlüyken ana bilinç çok güçlü olduğundaki düşüncedir. Yani bir şeyi bilerek ve bilinçli yaptığımızda. Bir de bilinçaltı denen bir şey vardır. Ve ayrıca saf bilinç vardır ve ilham denen başka bir çeşit de vardır. Ve benzeri bu tür düşünce çeşitleri vardır. Öyleyse bunlar hakkında konuşalım. Bilinçaltı dediğimiz şey, gerçekte bir şeyi bir çeşit trans halinde yaptığınızda veya tamamladığınızda ana bilinciniz veya ana bilinç tam olarak işlevini yapmadığında bazı şeyleri yapmaktan yorulduğunda ortaya çıkar. Kendinize geldiğinizde, nasıl bir işi bu kadar dalgın yaptım diye düşünürsünüz. Aslında o sırada sizin yardımcı ruhunuz bedeninizi kontrol ediyordu. O bu şeyleri yapıyordu. Bilirsiniz Qigong uygulaması sırasında birçok insanda yardımcı bilincin bedeni kontrol ettiği özellikle bariz bir hale gelebilir. Birkaç yıl önce doğal Qigong diye bir şey vardı. Bu kişi deli gibi her yerde koşar. Yerlerde yuvarlanırdı ve kendisi ana bilinci bunun yaptığının farkında bile değildi. Gözleri kapalı her yere koşuyordu. Gözleri kapalı koşarken karşısına bir ağaç çıkınca ağacın tam önündeyken aniden yönünü değiştirebilir ve ağaca çarpmaz. Yerde bir kaya varsa ona doğru koşar, üzerinden atlar ve düşmezdi. Gözleri kapalı. Bütün bu şeyleri nasıl yapabildi? Çünkü onun yardımcı bilinci bedenini kontrol ediyor ve bunları yapıyordu. Ayrıca başka bir durum daha vardır. Eğer bir kişinin yardımcı ruhu çok güçlüyse veya belirli bir durumda ise veya kişinin ana bilinci çok derin bir uyku durumundaysa uyur gezerlik denen bir durum oluşabilir. Kişinin ana bilincinin hiçbir şeyden haberi yoktur ve yardımcı bilinci bedenini kontrol eder ve bir şeyler yapar. Yani az önce bahsettiğimiz şey bilinçaltıdır. Sonra ayrıca saf bilinç denen bir şey vardır. İnsan düşüncesinin bu birkaç biçiminden bahsediyoruz. Gerçekte bu saf bilinç kişinin hafızasında bazı hatıralar varmış gibidir. Hafızasında bir çeşit anılar var gibidir. Saf bilinçle bunu kastederler. Aslında tüm bu terimler bilim adamları tarafından değil, yazarlar tarafından icat edilmiştir. Bu yüzden onları açıklamak gerektiğinde oldukça zordur. Bir de ilham meselesi vardır. O da pasif olarak var olan bir düşünce şeklidir. İlhamın nasıl meydana geldiğini konuşalım. Tabii ki ilham terimi de yazarlar tarafından icat edildi. Bilim adamları tarafından değil. Bu durumu açıklamak için böyle bir terim icat ettiler. Fakat hala onun ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorlar. Bu durumda yazarlar ilhamın kaynağı hakkında konuştuklarında, bu terimden bahsettiklerinde onu şu şekilde açıkladılar. Bir kişinin hayatında birikmiş tüm bilgiler bir kıvılcım gibi bir anda ortaya çıkar. Veya bir kişinin birikmiş en iyi bilgileri birdenbire ortaya çıkar. Genellikle verdikleri açıklama budur. Aslında diyorum ki bu açıklama geçerli değildir. Hatta materyalizme göre bile geçerli değildir. Çünkü materyalizme göre açıklanan, kişi daha fazla düşündüğünde veya kişi beyni kullandığında daha akıllı bir hale gelir. Daha fazla kullandığında daha iyi çalışır. Genellikle söyledikleri bu değil midir? Öyleyse neden bilimsel bir deney yaptıklarında, makale yazdıklarında, bir şarkı bestelediklerinde veya bir şey yarattıklarında kafamızı yorduğumuzda ilham gelmiyor? Ana bilinciniz çok güçlü olduğunda ve ilhamın gelmesine çalıştığınızda o gelmez. Çoğu durumda ilham, bilinç, ana bilinç güçlü olmadığında, dalgın olduğunuzda veya bir şeye dikkatinizi vermediğinizde ana bilinciniz rahatladığında gelir. Bu şekilde gelir. Bu genellikle böyle olur. Bir makale yazıyorsunuz ve takılıp kaldınız. İlham yok. Yazı ortaya çıkmıyor. Veya bir bilimsel deney yapıyorsunuz ve bir türlü başaramıyorsunuz. Kafanızı yoruyorsunuz. Tabii ki uzun zaman süren yorgunluktan sonra beyniniz sersem'e döner. Damarlarınızın basınçla şiştiğini hissedersiniz. Ve hala çözüm yolu bulamazsınız ve dersiniz ki boşver, unut. Unut gitsin. Paydos ediyorum, bir mola vereyim. Etrafta yürümek için dışarı çıkarsınız, eğlenceli bir şey izlersiniz, biraz dinlenirsiniz veya uzanıp biraz kestirirsiniz ve dinlenirsiniz. Uzandığınızda veya bir yürüyüşe çıktığınızda kasıtlı olmadan beyninizi kullanmadığınız sırada ilham gelir. İlhamın her zaman böyle bir durumda geldiği garantidir. Kasıtlı olmadığında, ana bilinç işler durumda olmadığında. Öyleyse bu nasıl açıklanır? Herkese söylüyorum, bu ilham aslında sizin yardımcı ruhunuzdan gelen bir şeydir. Bunu düşünen ana ruhunuz değildir. Çünkü ana ruhun düşünen bölümünün bir kısmı kilitlidir. Bu nedenle siz düşündüğünüzde ne kadar akıllı veya yetenekli olursanız olun, mevcut toplumda edindiğiniz bilginin sadece bir parçasını bilebilirsiniz. Fakat mevcut toplumda öğrendiğiniz tüm bu bilgi sıradan insanlara ait şeylerdir. Halbuki yaratmak istediğiniz şey, yazmaya çalıştığınız muhteşem makale, hepsi daha önceden var olmamış şeylerdir. Yani bu sizin bilginizin dışındadır. Çoğu kez böyledir. Çünkü bir kişinin yardımcı ruhu başka bir boyuttadır. O bu şeyleri çok açık bir biçimde görür. Bir şeyi ortaya çıkaramadığınızda, ister bir bilimsel deney olsun veya bir makale, veya bir icat olsun, onu çözemediğinizde, onu çözmek için daha fazla çabaladığınızda beyninizi zorlar ve beyninizin ağrıdığını hissedersiniz. Hatta çok yorgun ve rahatsız hissedebilirsiniz. Yardımcı ruh beyninizi kontrol etmemesine rağmen hala bedeninizle bir bütün halindedir, birleşiktir. O da aynı zamanda bedeninizi kontrol etmektedir. Ağrı hissettiğinizde o da ağrı hisseder. Hasta hissettiğinizde o da hasta hisseder. Rahatsızlığınız gerçekten kötüleşince o da çok rahatsız olur. Bak bu konu ne kadar basit. Nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Onu çözemiyor musun? Benim de beynimi ağrıtıyorsun der. O da sizinle birlikte ağrı hisseder. Fakat rahatladığınızda, çünkü ana ruhunuz ne kadar güçlüyse beyninizi bir o kadar kontrol eder. Bu yüzden diğerleri, yani yardımcı ruh işe karışamaz. Fakat bir kez rahatladığınızda bildiği şeyleri sizin beyninize yansıtma fırsatı doğar. Sonra birden aklınıza bir şeyler gelir. İlhamın geldiğini hissedersiniz. Çoğu kez bu böyledir. O durumda bazı insanlar şunu düşünebilir. Yardımcı ruhu toplumun gelişimi için kullanalım. Yeni yüksek teknoloji ürünü şeyler yaratalım. Harika olmaz mıydı? Olmazdı. Çünkü onun bilgisi de kısıtlıdır. O sadece kendi bulunduğu boyuttaki şeylerin durumlarını bilebilir. Yani çok yüksek seviyelerden gelmiş olanlar böyle şeylerle ilgilenmez. Bu sizin şeylerinizi, bu şeylerinizi önemsemezler. Hepsi bu prensibi bilir ve sizin kontrolünüz altında değillerdir. Tüm kozmik şartlar nedeniyle Çinliler cennetin vakitliliği hakkında konuşurlar. Şunun gibi, cennetin zamanlaması, yeryüzünün talihi ve insanoğlunun uyumu, değişimler kitabını, Zhou Yi'yi biliyorsunuz. Şu anda yurt dışında bile araştırılıyor. Aslında o sadece Samanyolu galaksisindeki kozmik şartlar ile sıradan insan toplumu arasındaki ilişkiyi açıklar. Sıradan insan toplumunun değişimine nelerin neden olduğunu. Yani farklı kozmik şartlar insan toplumunun farklı değişikliklere maruz kalmasına neden olabilir. İnsan toplumu evrenin yapısına göre değişir. Maddenin hareketinin yapısının nasıl olduğunu bilirsiniz. Hareketin farklı biçimleri farklı hareket durumları olmasına sebep olacaktır. Farklı hareket durumlarını meydana getirecektir. Samanyolu galaksisi ve 9 temel gezegen Güneş'in etrafında yörüngede dönmektedir. Yani onların dönüşü, onların farklı değişiklikleri, kozmik zamanlamadaki farklı değişiklikler, sıradan insan toplumunda da farklı değişimler meydana getirebilir. O yüzden az önce söylediğim gibi, o sizin istediğinize göre yapay bir şekilde ne yapmak istediğinize bağlı değildir. Bir işe yaramaz. Az önce ilham hakkında konuşuyorduk. İlhamdan bahsedeceklerimiz bu kadar. Böylece az önce düşüncenin bu birkaç biçimi hakkında konuştuk. Düşünce biçimlerinden. Ve bu düşünce biçimlerinden neden bahsettiğimizden, size beynin işlevi ve düşüncelerin kaynağının ne olduğunu anlatmak için bu konuları tartıştık. Çünkü bugün dingin bir şekilde yapılan bir egzersiz öğreneceğiz. Bu yüzden nasıl dingin egzersiz uygulanır meselesi hakkında konuşmamız gerekiyor. Dediğim gibi düşüncesi dingin hale gelemeyen insanlar vardır. Bu yüzden gidip kendilerine etrafta dingin hale gelmelerine olanak verecek, bazı ipuçları öğretecek birilerini ararlar. Aslında gerçek uygulayıcılar bu şeyleri gülünç bulurlar. Çünkü dingin hale gelememenin gerçek sebebi herhangi bir püf noktası öğrenmekle veya bir metot uygulayarak kesin sonuçlar elde etmek değildir. Bir uygulayıcı olarak eğer düşüncenizi dingin hale getirebiliyorsanız, o zaman siz zaten çok yüksek bir seviyedesinizdir. Çünkü o sizin seviyenizle alakalıdır. Yani sizin konsantre olma gücünüzle seviyeniz birbiriyle bağlantılıdır. Konsantre olma gücünüz seviyenizi belirlemez mi? Ve konsantre olma gücünüzün derinliği, bağımlılıklarınızı ne kadar bırakabildiğinize bağlı değil midir? Açık konuşmak gerekirse diyorum ki, birinin dinginliğe girememesinin gerçek nedeni, kişinin düşüncesinin berrak ve temiz olmamasındandır. Bağımlı olduğunuz çok fazla şey var ve sıradan insanlar arasında onları bırakamıyorsunuz. O zaman bu şeyleri bir anda tamamen bırakmanız size söylense, bunu yapabilir misiniz? Çok yüksek seviyeli konsantrasyon gücünü bir anda elde etmeniz imkansızdır. Bu yüzden azar azar bu şeylerden vazgeçersiniz. Takıntılarınız azar azar yok olur. Seviyeniz azar azar yükselir. Ve aynı zamanda konsantre olma gücünüz de azar azar artar. Ve sonunda o evreye ulaşabilirsiniz. O zaman bazı insanlar nasıl olur da hemen dinginleşebilirler. Bunun nedeni doğuş kalitelerinin yani genci belirli bir seviyede olmasındandır. Dolayısıyla dingin bir hale gelememenin temel nedeni sizin kendinizin dışında arayabileceğiniz bir şey değildir. Hatta tanrısal bir varlık size bazı püf noktalar öğretmeye gelse bile siz dingin bir hale gelemezsiniz. Fakat bir de bazı insanlar şöyle düşünüyorlar. Öyleyse neden bazı Qigong ustaları bize Buda'nın ismini tekrarlamayı, Dantian'e, alt karına odaklanmayı, düşünceye odaklanmayı veya hayalinde canlandırmanın bir kişi dingin bir hale getirebileceği gibi şeyleri öğretiyorlar. Onlar sizi dinginleştiremezler. Sadece kısa bir zaman diliminde hafif, anlık bir etkiye sahip olabilirler ve ondan sonra yine işe yaramazlar. Onlar da uygulama metotlarından farklı, sihirli bir takım püf noktaları değillerdir. Uygulamada kestirme bir yol yoktur. Bir örnek verelim. Bazı insanlar buna inanmıyor. Diyorlar ki, eğer Dantian'a odaklanırsam dingin hale gelebilirim. Veya Buda'nın adını tekrarlayarak dingin hale gelebilirim. Ben illaki öyle olmadığını söylüyorum. Bazı insanlar saf toprak uygulama yolunun kolay olduğunu söyler. Sadece Buda'nın ismini tekrarlayarak uygulama yapabileceğinizi söyler. Aslında size söylüyorum, kolay görünebilir dışarıdan bakınca. Fakat hiç de kolay değil. Şimdi gerçekten uygulamanın doğası bu. Nasıl kolay olabilir? Düşünün, kişi Buda'nın ismini ne şekilde tekrarlar? Onu tüm kalbiniz ve zihninizle tekrarlamalısınız. Dikkatiniz dağılmaksızın. Her harf gözlerinizin önünde belirinceye kadar. Buda Amitabha, Buda Amitabha, Namo Buda Amitabha. Harflerin her biri gözünüzün önünde belirene kadar tekrarlamalısınız. O kadar güçlü bir konsantrasyona ulaşabilir misiniz? Ulaşamazsınız. Ulaşamayacağınız garantidir. Bazı insanlar buna inanmıyor. Eğer inanmıyorsanız bir deneyin. Bu şekilde çok örnek vardır. Eğer inanmıyorsanız Buda'nın ismini tekrarlamayı deneyin. Sıradan insan toplumunda takıntılı olduğunuz o kadar çok şey var ki. İş biriminiz bugün mesela ikramiye veriyor ve siz ne kadar alabileceğinizi bilmiyorsunuz. Veya iş yeriniz şu anda ev dağıtıyor ve size de vereceklerini söylerler fakat gerçekten de verecekler mi? Kalbiniz sanki üzerinde bir tavşan varmış gibi etrafta hop hop hopluyor. Veya ofisiniz veya çocuğunuz üniversiteye giriş sınavına hazırlanıyor. Acaba kazanacak mı diye endişelisiniz. Her neyse takıntılı olduğunuz şeyler çok fazla. Belki akrabalarınız ve sevdiğiniz arkadaşlarınızın da bazı problemleri var. Ve onlar için de endişelisiniz. Sürekli olarak bu problemler kafanızda. Söyleyin bakalım ne yapacaksınız? Dingin bir hale gelebilecek misiniz? Buda'nın ismini tekrarlamak sizi dingin hale getirebilecek mi? Eğer bana inanmıyorsanız öyleyse tekrarlamayı bir deneyin. Dudaklarınız Buda Amitabha sözcüklerini tekrarlıyor fakat zihniniz başka bir şey düşünüyor. Dudaklarınızda Buda Amitabha var ama zihninizde bu ay ne kadar ikramiye alabilirim? Ve dudaklarınız hala Buda Amitabha diyor. Bana ya az ikramiye verirlerse, ikramiyeden sorumlu kişi neden beni sevmiyor ki? Fakat dudaklar hala Buda Amitabha diyor. Düşündükçe daha da fazla sinirlenirsiniz. Bu ay az ikramiye alırsam onunla kavga edeceğim. Böyle değil misiniz? Kesinlikle böylesiniz. Bu bir uygulama metodudur fakat garanti bir etkisi olduğu söylenemez. Gerçek gelişim sizin kendinize bağlıdır. Sadece takıntılarınızı bıraktığınızda konsantre gücünüzü yükseltebilirsiniz ve aynı zamanda seviyeniz de yükselir. Takıntılarınızı bıraktığınızda, tabii ki seviyeniz de aynı şekilde yükselecektir. Seviyeniz hangi noktada ise konsantre gücünüz de o yükseklikte olacaktır. Yani ikisi birbiriyle bağlantılıdır. Bazıları diyor ki, eğer içeri Dantian'a bakarsam dingin hale gelebilirim. Ben diyorum ki, tam olarak öyle değil. Bazı kişilerde gözler buruna, burun kalbe ve kalple Dantian'ı gözlemler. Veya direkt olarak içeriye doğru Dantian'a bakar. Her ikisi de iyidir. Gidip gözlemleyin. Ne gördünüz? Tabii ki deni saflaştıran kişilerin karınlarında beyaz yuvarlak bir madde vardır. O da bayağı saftır. Eğer saf değilse siyah bir maddedir. Saf olmayan kara bir şey. Böylece karnınızdaki dene bakıyorsunuz. Parlak. Dantian'a içeri doğru bakıyorsunuz. Üçüncü gözünüz açık, Dantian'ı gördünüz. Fakat hala dingin hale gelemiyorsunuz. Onun üzerinde odaklanarak dingin hale gelebiliyor musunuz? Gelemiyorsunuz. Dana bakıyorsunuz ve oldukça güzel görünüyor. Ve bu dan çok geçmeden bir apartman katına dönüşür. Üç yatak odası ve bir salon. İş yeriniz şu anda ev dağıtıyor. Üç yatak odası ve bir salon. Kızım şu odada yaşar, oğlum bu odada. Biz de yaşlı bir çift olarak şu odada yaşarız. Ve orta odayı da salon yaparız. Oldukça iyi. Çok geçmeden Dan apartman katına dönüşür. Böyle olacağı garantidir. Yani dingin bir hale gelememenin gerçek nedeni, bir kişinin kalbinin ve zihninin temiz olmamasıdır. Biz sizi aniden o belirli bir seviyeye gelmeniz için zorlamıyoruz. Shaolin uygulamasında kendinizi adım adım yükseltmenize izin verilir. Fakat gevşememeye dikkat etmelisiniz. Diyorsunuz ki, ustam yavaş yavaş gelişebilirsiniz dedi. O halde aceleye ne gerek var? Böyle rahat davranır gereken şeyleri yapmazsanız, nasıl Shaolin uygulayabilirsiniz? O yüzden eğer gerçekten dingin hale gelemiyorsanız, bu kendinizin dışında arayıp bulabileceğiniz bir şey değildir. Gerçek gelişim kalbinizi geliştirmektir. Her şey kalbinizin içinde. Sadece şinşinginizi yani zihin doğanızı yükselttiğinizde ve takıntıları daha hafife aldığınızda dingin bir hale gelebilirsiniz. Çok uzun yıllar insanlar dingin olmayı sıradan insanların bir yeteneğiymiş gibi algıladı. Fakat aslında o sıradan insanların ötesinde ve onu elde etmek daha olağanüstü prensipler gerektirir. Bu yüzden o sıradan insanların mevzuları gibi çalışarak veya biraz para ödeyerek elde edilebilecek bir şey değildir. Onu elde etmeden önce ahlak standartınızı gerçek anlamda yükseltmeli ve şinşinginizi geliştirmelisiniz. Ve bu çabalarınızın arasında tabii ki bedeninizi terbiye etmeniz de bir unsurdur. Fakat daha az önemlidir. Bu zihnin berrak ve temiz olmamasından bahsederken bu içsel olarak kendimizden gelir. O bir kişinin neden konsantre olamadığının, dinginlik neden geliştiremediğinin temel sebebidir. Fakat şimdi toplumun içinde olduğu durum da çok karmaşık. Her çeşit zihniyete sahip olan kişiler var ve her çeşit kötü insan var. Geçen gün sadece iyi bir insan bile olmanın zor olduğunu söyledim. Bana inanmıyorsanız bugünlerde Lei Feng'in öğretisini uygulamaya çalışın. Birçok iğnelenmelere ve dedikodulara maruz kalırsınız. Bana inanmıyorsanız iş biriminizin size bir rol model yaptığını farz edelim. Veya size daha fazla ikramiye verdiğini veya sizi örnek çalışan ilan ettiğini düşünelim. Bence bu üzerinizde bayağı bir baskı yaratır. Her çeşit iğneleme, sataşma ve bunun gibi şeylere maruz kalırsınız. Mesela sen örnek bir çalışansın. Büyük bir ikramiye aldın. Daha çok çalış. Bu işi de sen yap. Sen daha iyi yaparsın. Biz yapamayız. Sen örnek bir çalışansın. Nasıl bu kadar geciktin bugün? Daha erken gelmeliydin. Örnek bir çalışan olarak bizden sonra işten çıkmalısın. Bu yüzden dediğim gibi iyi bir insan olmak çok zor. İnanmıyorsanız iyi bir şeyler yapmaya çalışın. Yani kişinin uygulamasına engelleme yaratan takıntıların sebep olduğu içsel nedenlerden başka objektif olarak da var olan bazı faktörler vardır. Hakkında konuştuklarım olaya belirli bir açıdan bakınca böyle. Fakat başka bir açı daha var. Örneğin tabii ki reform politikası ve dışa açılım ülkedeki bazı şeyleri iyi yönde geliştirdi. Yaşam koşulları düzeldi ve yeni teknolojiler geldi. Ve diyorsunuz ki bunlar iyi şeyler. Ben de onların iyi şeyler olduklarını söylüyorum. Fakat ne zaman bir avantaj varsa bir de dezavantaj vardır. Aynı zamanda kötü şeyler de geldi. Herkes şimdi spiritüelliğin gittikçe yozlaştığını da söylüyor. Maddiyat iyiye gitti. Fakat maneviyat ona ayak uyduramadı. Herkes bunu söylüyor. Haydi biraz bugüne dair örnekleri ele alalım. Bugünlerde insanoğlunun ahlaki değerleri zaten oldukça düşük. Batılılar dıştan uygar bir tabakayla örtülüler. Bu nedenle yüzeysel olarak bu kişinin iyi yetiştirildiğini söylerler. Uygar olmanın önemini belirtirler. Fakat bunun ardında kötü şeyler yaparlar. Diyorum ki artık ailevi ahlak kurallarına bile sahip değiller. Her şeyi yapmaya cesaretleri var, öyle değil mi? Sadece bir parçacık ahlak kalmış. Çinlilere gelince, geçmişte insanlar kendilerine hakim olmalarını sağlayan ahlaki değerlere sahiptiler. Fakat insanlar bugünlerde hiçbir şeye inanmıyorlar. Dharma'nın son dönemi olduğunu söylüyorlar. Yani insanların kalplerinde kendilerine hakim olmalarını sağlayacak bağ artık yok. Her şeyi yapıyorlar, her şeyi. Fakat bazı insanların kalplerinde o bir parçacık erdem hala var. Sadece birazcık ahlak kalmış. Bir parça farkındalık hala var orada. Eğer bu geriye kalan bir parçacık erdem de kaybolsaydı, insanlar bir anda biterdi. Bu yüzden hala geriye sadece bir parçacık kalmış. Şu anda insanların yaptıklarına bir bakın. Reform ve dışı açılımla kötü şeyler de geldi. Ve onlar insanların uygulamasını etkileyebiliyor tabii ki. Reform ve açılım iyi. Fakat aynı zamanda kötü şeyler de gelmedi mi? Pornografi, homoseksüellik, uyuşturucu, cinsel özgürlük gibi şeyler. Her neyse bu çok kötü. Organize suç. Her çeşit şey var yani. Yani objektif olarak söylemek gerekirse bu şeyler engellemeye sebep oluyor. Sanat hakkında konuşalım. Eğer televizyonda şovlar ve filmler yatak sahneleri içermiyorsa, kimse onları izlemek istemiyor. İşe hasılatı ve televizyon izlenme reytingleri de söz konusu. Eğer bir roman, pornografik, karman çorman şeyler içermiyorsa, kitap satılmıyor sanki. Ayrıca satışın yoğunluğu konusu da var. Şu anda insanların ahlaki standartları çok düşük. Bu yüzden arzularını gideren neyse onun peşinden gidiyorlar. Zihinsel heyecan arıyorlar. Açlıklarını ne giderecekse yapıyorlar. Ancak o zaman nefslerini tatmin edebiliyorlar. Ahlak ise kayıp, elden gidiyor. Geçmişte, ahlak tamamıyla ayakları altında. Geçmişte sanatçı, şarkıcı veya dansçı olmak isteyen bir kişi, bir müzik enstitüsünden veya bir dans enstitüsünden mezun olmak zorundaydı. En azından bir sanat okulundan mezun olmak veya profesyonel bir eğitim almak zorundaydınız. Şimdi boğuk sesle, garip hareketle, kıvrım kıvrım kıvrılan, çirkin, uzun saçlı bir kişi ve bu şarkıcı. İnsanlar onun için deliriyorlar. Yani ne zaman insanların ahlakı düşse, onların edebiyatı ve sanat formları, her şey aynı şekilde düşüyor. İnsanlar neye hayranlar? Şarkıcılar seslerini geliştirirlerdi. Vokalist olarak ifade metotlarına dikkat ederlerdi. Yine de bu kişi boğuk sesiyle haykırıyor. Bence o, damarları şişiyor ve kalabalık delirmiş gibi onu alkışlıyor. Yani her şey değişiyor. Bir de bazı edebiyat ve güzel sanatlar çalışmaları da var. Çıplak yoksa sanki kimse resme bakmıyor. Avrupalılar çıplak o kadar kötü görünmüyorlar ama çıplaklık Çinlilerde iyi görünmüyor bence. Sadece bunlara dikkatinizi çekiyorum. Uygulayıcılar olarak televizyon, film izliyor musunuz, kitap okumuyor musunuz? Onları açtığınız an bunlarla karşılaşırsınız. Uygulamanızda engellemeleri ve 7 duyunuz ve 6 arzunuzun ortaya çıkmasını önlemek için uygulayıcılara geçmişte bu şeylerle temasa girmeyin derdik. Öyle değil mi? Fakat şimdi onlarla karşılaşmaktan kaçınamıyorsunuz. Onlara bakmasanız bile bu şeyleri görmemek elinizde değil. Televizyonu açar açmaz orada. Yolda yürüyorsunuz. Televizyon veya film izlemeseniz de, kitap okumasanız dahi yolda yürümüyor musunuz? Çıplak fotoğraflar veya her neyse yollarda da her şey var. Gözlerinizi kaldırır kaldırmaz onları görüyorsunuz. Yani bu şeyler bir kişinin uygulamasını engelleyen objektif etkilerdir. Fakat size diyoruz ki, uygulamada objektif şartlar bazıları için iyi değil. Fakat aslında bazıları için yararlıdır derim. Lazı üstün bir kişi dağıyı duyduğunda onu özenle ve sebatla uygular. Ortalama bir insan dağıyı duyduğunda ona bir uygular bir bırakır. Daha düşük bir kişi dağıyı duyduğunda ona yüksek sesle güler. Eğer gülmezse o dağ olmaya layık olmayacaktır dedi. Bu ne demektir? Üstün bir kişi Şulyan uygulamasını duyduğunda bu harika der. Onu yapacak kalbe sahiptir, çalışır. En sonuna kadar kendini geliştirir. Uygulamanın gerçekten iyi olduğunu düşünür. Hiçbir şey onu vazgeçiremez ve uygulamasında başarılı olur. Kararlıdır. Uygulamasını tüm kalbiyle yapar. O dağı duyan üstün bir kişidir. Her kim uygulama yapma derse onu dinlemez. Uygulamama devam edeceğim. Sonra, ortalama bir kişi dağı duyduğunda bir uygular bir bırakır. Uygulama yapmak iyidir, yapmamak değildir. O herkesin öğrenmeye geldiğini görür. 4000'den fazla kişi iyi bir şey olmalı. O nedenle bir göz atmaya neler olduğunu görmeye gelir. Dinler ve iyi bulur. Bu bilgiyi daha önce duymamıştır. Oldukça yenidir onun için. Eve gittikten sonra bir şeylerle meşgul olur olmaz, çıkarlar daha gerçek gelir ona. Bu yüzden uygulama hakkındaki her şeyi unutur. Bu dağı duyan ortalama bir kişinin durumudur. Her neyse beni zorlarsanız uygularım yoksa uygulamam. O bir uygular bir uygulamaz. Düşük seviyeli bir kişi dağı duyduğunda ona yüksek sesle güler. Gülmezse o dağ olmaya layık değildir. Bu ne demektir? Bayağı bir kişi Julian uygulamasını duyduğunda ona yüksek sesle güler, gerçekten güler, ağzını kapatarak. O sizin bu şeylerinize inanmaz. O şunu düşünür. Sizler inanılmazsınız. Pratik çıkarlar orada duruyor. Fakat siz onlar için savaşmıyor ve yarışmıyorsunuz. Hayatınız ne kadar sıkıcı değil mi? Diğer insanlara bir bakın. Onların parası var, etraflarında güzel kadınları var. Kendilerini şımartıyorlar. Sizin neyiniz var? İnanılmazsınız, gerçekten inanılmazsınız. Bir kendinize bakın. Birisi size vurduğunda onlara vurmuyorsunuz. Size bağırıldığında cevap vermiyorsunuz. Tabii ki eğer böyle bir kişi size gülmezse, o zaman derim ki bu dağ değerli değildir. Lazı şöyle demiştir. O şekilde dağ olmanın hiçbir değeri olmazdı. Onu yolda bulup öylesine elde edip uygulamanızda başarılı olacaksınız, öyle mi? Bu tür bir kişi size gülmeseydi, o gerçekten değerli olmazdı. O kesinlikle değerli. Çünkü sözüm ona akıllı kişi veya akıllı olduğunu düşünen kişi, aslında akılsız. Az önce dinginlik ve dinginlik haline gelememek hakkında konuşuyorduk. İnsan düşüncesinin biçimleri ve durumları hakkında ve ayrıca dinginliğe engel olan durumlar hakkında. Bunlar hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Tabii ki bir kişinin dinginliğine ve uygulamasına engel olan başka bir şey daha vardır. Ve bu düşünce karmasıdır. Bunun hakkında daha önce konuşmuştum. Bu düşünce karması da bir kişinin uygulamasını engelleyebilir. Birçok kötü kelimeler üretebilir. Bazı insanlarda bu oldukça fark edilir şekildedir. Fakat ana bilinciniz berraksa ve kendinizi kontrol edebilirseniz bu karmayı yok etmenizde size yardım edebiliriz. Fakat eğer siz kendiniz onunla aşağı doğru düşerseniz, o zaman siz bir uygulayıcı değilsiniz. Uygulayıcı siz değil misiniz? Eğer siz de onunla birlikte küfür etmeye başlarsanız ve inancınızı kaybederseniz, uygulamanızı nasıl yapacaksınız? Konu bu değil midir? Şimdi başka bir konudan bahsedelim. Hangi konu? Kendini geliştirenler toplumunda sıklıkla bu çeşit bir ifade duyarız. Kişinin doğuş kalitesi, genci, iyi veya kötü. Bir kişinin doğuş kalitesi nedir? Aslında o bir kişinin iyi veya kötü doğuş kalitesine sahip olmasını sağlayan belirli miktarlarda beyaz madde yani D ve siyah madde karmadan oluşan bir şeydir. Örneğin çok fazla karması olan bir kişi genellikle vücudunun çevresinde geniş bir karma alanına sahiptir. Birçok insanın üçüncü gözü çok düşük bir seviyede açılmış olmasına rağmen onu çok net görebilir. Seviyeniz düşükse, üstelik de net göremiyorsanız bu gerçekten de kötü. Fakat seviyesi düşük olan net görebilenler de vardır. Bu kişiler günümüzde insanların vücutlarının her yerinde virüsler olduğunu görebilir. Aslında bu virüsler sadece karmadır. Bu boyutta yansıtılan karmadır. Bu yüzden dediğim gibi çok fazla birikmiş karma kişinin vücudunun etrafında bir alan oluşturacaktır. Ve bu karma alanı, bu karma evrenimizin karakteristiğinin zıttıdır. Kozmik karakteristiğe aykırı olan bir maddedir. Böylece bu kişinin aydınlanma kalitesi zayıflayacaktır. Genellikle bir kişinin doğuş kalitesi kötü olduğunda onun aydınlanma kalitesi de kötü olacaktır. Neden kötü olacaktır? Çünkü fazlasıyla kötü şeyler yapmış ve böylece çok karma üretmiştir. O inanılması gereken şeylerin sıradan insanlar arasındaki pratik çıkarlar olduğunu düşünür. Dahası o şeyler, o karma onu kuşatır ve böylece onu kozmik karakteristikten ayırır. Onun kendisi kozmik karakteristikten ayrılmıştır. Bu nedenle onun zihniyeti evrenin hakikatine inanmaz. Qigong'dan veya Shaolin uygulamasından veya dinden, hatta insanların hakkında konuştuğu bazı olağanüstü Qigong olaylarından bahsederseniz ve bir de çeşitli çevrelerdeki insanların açıklayamadığı fenomenlerden bahsetmez hiçbirine inanmaz. İnanmamakla kalmaz, içinden size güler. Siz insanlar zihinsel özürlü müsünüz ne? Sizin hakkınızda gerçekten bu şekilde düşünür. O kendi zihninin açık ve net olduğunu düşünür. O kendisinin en mantıklı olduğunu düşünür aslında. Bu onun düşüncesinin tüm vücudunun karma ile sarılı olmasındandır. Aydınlanamamasının sebebi budur. Aydınlanması onun için bu kadar zordur. Şimdi bir kişi çok fazla beyaz maddeye sahipse vücudunun çevresinde çok geniş bir dığ alanı, beyaz madde olacaktır. Bu dığ yani erdem, bu beyaz madde iyi şeyler yaparak elde edilmiştir. Zorluklara dayanarak veya çaba sarf ederek. Bu yüzden kozmik karakteristiğe asimile olmuştur. Bu yüzden bu çeşit bir kişiye kendini geliştirmekten bahsederseniz, az önce dediğim gibi dağı duyan üstün bir kişi ona anında inanır. Bahsettiklerinizi görmemiş olsam bile yine de onlara inanıyorum. Çünkü bu kişi kozmik karakteristiğe bağlıdır. İyi doğuş kalitesi dediğimiz şey budur. İyi ve kötü doğuş kalitesi böyle ortaya çıkar. Siyah madde ise tam zıttıdır. Kişi kötü şeyler, haksızlıklar yaptığı için onu edinmiştir. Dığ yani erdem bir şeyleri kaybettiğinizde elde edilir. Veya insanlar sizi kullandığında, zorluklara katlandığınızda ya da iyi davranışlarda bulunduğunuzda. Bu iki farklı türde maddenin miktarı bir kişinin doğuş kalitesinin İyi veya kötü olup olmadığını belirler. Az önce doğuş kalitesi bir kişinin iyi veya kötü olup olmadığını belirler demiştim. Bu doğrudur. Fakat aynı zamanda çok kesin değildir. Örneğin, Çok iyi doğuş kalitesindeki bir kişi zaman zaman çevreden etkilenebilir. Tıpkı hakkında konuştuğum bu tür bir kişi. Qigong durumunda olan kişi. Aldığı eğitim ve temas halinde bulunmuş olduğu çevre, kendisinin çok mantıklı ve materyalist olduğunu düşündürür. Ben hiçbir şeyin mutlak olmadığını söylüyorum. Mutlak materyalizm zaten doğru değildir. Bu yüzden daha önce karşılaşmadığı veya hayatında veya bu yaşamı sürecinde öğrenmediği her neyse bu meselelere inanmaz. Konuştuğumuz hiçbir şeye inanmaz. Fakat bu tür bir kişinin doğuş kalitesinin illaki kötü olduğu söylenemez. Bunun gibi bazı durumlar vardır. Örneğin Pekin'deki bir seminerde bunun gibi bir kişi vardı. Seminer ortamına katılan kişilerin tianmusu yani üçüncü gözünü ikinci günde açtık. Ve birçok insan ara sıra birçok şey gördü. Ve bazı insanlar bir şekilde daha net görebildiler. O da bunlardan biriydi ve oldukça net görebiliyordu. Birdenbire tianmusu sadece net olarak görmekle kalmadı. Aynı zamanda direkt olarak benim faşınım, yani fa bedenlerimle iletişime geçebildi. Yolladığım şeyleri, konuşurken vücudumun çeşitli yerlerinden, her türden olağanüstü güçler yayıyorum. Ve o yayılan falunların nasıl göründüğünü, insanların bedenleri üzerine indiğini, nasıl olduklarını, ve onların bedenlerinin nasıl ayarlandığını ve her bir kişinin arkasında nasıl çeşitli fashionların bulunduğunu gördü. Tüm bunları görebiliyordu. Sonra mola sırasında konferans salonunun dışındaki salonda dışarıda mola verirlerken insanlara görmüş olduğu şeyleri anlatıyordu. Ve herkes büyük bir ilgiyle dinliyordu. Herkes çevresine toplandı. Vay senin göksel gözün. Tianmen ne kadar iyi açılmış, ne çok şey görebiliyorsun dediler ve konuşmaya devam etti. Sonunda da dedi ki, ben bu şeylere inanmıyorum. Her nasılsa düşünceleri tersine döndü ve tekrar inanmadı. Yani dediğim gibi mutlak değildir. Ve bir de doğuş kaliteleri zayıf olan bazı insanlar vardır. Fakat çevrenin etkisiyle onların aydınlanma kalitesi de bazı noktalarda veya bazı konularda daha iyi bir hale gelebilir. Buna rağmen sınırlıdır. Eğer ailesindeki herkes bir dine inanıyorsa ve ailesindeki bazı insanlar oldukça iyi doğuş kalitesine sahipse, Qigong veya başka Shaolin metotları uyguluyorlarsa ve bazı olağanüstü güçler geliştirebildiyse ve o bunu gördüyse bu onun ona inanmasını sağlayabilir. Fakat sınırlıdır. Az önce doğuş kalitesi konusundan bahsettim. Böylece az önce bu doğuş kalitesi konusunu ele aldık. Bir kişinin sahip olduğu beyaz ve siyah maddenin miktarına neler sebep olur? Ayrıca bunların nasıl bir dönüşüm işleminden geçtiklerini anlattım. Birincisi, bir kişi zorluğa dayanırken veya çabalar sonucu siyah madde beyaz maddeye dönüşebilir. Ayrıca iyi şeyler yaparak da direkt olarak beyaz madde üretebilirsiniz. Veya bir kişi size kötü davrandığında veya sorun yarattığında size beyaz madde verir. İyi olmayan şeyler yaparak siyah madde üretilir. Fakat biri şöyle diyordu, iyi şeyler mi yoksa kötü şeyler mi yapıyorum? Diyorum ki iyi şeyler de kötü şeyler de yapıyor olsanız, kendini geliştiren biri olarak, bazı insanlar şöyle düşünüyor, gidelim iyilik yapalım o zaman. Ne gibi iyilikler yapabiliriz? Şifu bize ne yapmamız gerektiğini söyle. Böylece erdem biriktirebiliriz. Aslında ben size böyle bir şey söylemedim. Şu andan itibaren erdem biriktirmeye başlasanız bile yeterli zamanınız olmayacaktır. Çünkü o çok uzun çağlardan beri aktarıldı. Bu hayat boyunca birikmiş o ufacık parça, yaşamınızın ilk yarısında biriktirmiş olduğunuz çok sınırlıdır. Bu yüzden çok fazladır biriktirmeniz imkansız. Çünkü o son derece uzun bir zaman periyodundan aktarılmıştır. Onu şimdi biriktirmek istediğinizi söylüyorsunuz ama çok geç. Uygulayıcılar durup dururken bir şeyler yapmamaya inanırlar. Fakat siz bir şeyler yapmak için oradan oraya koşturuyorsunuz. Hatta eğer gerçekten iyi davranışlarda bulunmak isteseniz bile yapacak bir iyilik bulamayabilirsiniz. Geçmişte Pekin'de bir espri yapmıştım. İyi davranışlarda bulunmak istiyorsunuz. Ama Pekin'in her yerini bisikletle dolaşsanız bile yapacak iyi bir şeye rastlamayabilirsiniz. Nasıl rastlayabilirsiniz? Aslında biz uygulayıcılar hiçbir şey yapmama durumu hakkında konuşuruz. Neden bunun hakkında konuşuruz? Çünkü bir kişi durup dururken nedensiz yere her istediğini yapmamalıdır. Bazıları şunu diyor, iyi şeyler yapabilir miyiz? Diyorum ki iyi şeyler yapan birçok insan var. Eğer yapacak iyi bir şeye rastlarsanız yapabilirsiniz. Eğer hemen önünüzdeyse ve tesadüfen birine yardım ettiyseniz, o zaman onlara yardım edin. Bu problem değildir. Biz etrafa gidip kasten amaçlı olarak böyle şeyler yapamayız. Çünkü olayların gerçek nedenleri ve neden öyle olduğunu göremiyorsunuz. Bu yüzden yanlış bir şey yapabilirsiniz. Size iyi bir şey gibi görünür fakat onu yaparsanız kötü bir şey olabilir. Çünkü sizin için daha yüksek seviyeli prensipler vardır. Bu durumun arkasındaki karmik bir ilişki var mıdır? Bunu göremezsiniz. Bu yüzden muhtemelen hata yaparsınız. Bu yüzden eğer bir kişinin bir tartışma veya bir kavga başlattığını gördüyseniz ve oradan geçerken onları ayırırsanız, veya karışırsanız yanlış bir şey yapmış olabilirsiniz. O kişi ona küfür etti. Peki belki de ona önceden borçlu olduğu bir kelime vardı. Ve aralarındaki hesabı çözmeye çalışıyorlardı. Araya girdiniz ve onlar hesaplaşamadılar. Bu yüzden bir dahaki sefer tekrar yapmak zorunda kalacaklar. Bu demek oluyor ki hatalı şekilde araya girdiniz. Yani ayarlanmış ilişkileri göremediğinizden bir şeyleri muhtemelen yanlış yaparsınız. O zaman ortaya bir başka problem çıkmıyor mu? Bazılarımızın düşündüğü gibi, bu kimsenin iyilik yapmaması gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır, öyle değil. İyi şeyler yapmak veya yapmamak, sıradan insanlar içinken ben uygulayıcılara fayı öğretiyorum. Uygulayıcılar dahi erdemi korumaya, durup dururken bir şey yapmamaya önem verirken, sıradan insanlar dahi biriktirmeye önem verirler ve iyilik yaparlar. Fakat diğer yandan diyelim ki bir cinayet gördünüz veya kundakçılık ve hiçbir şey yapmadınız. Bu size söylüyorum, bu bir shishing problemidir. Eğer bu tür şeyler görürseniz bir şeyler yapmalısınız derim. Elinizden ne gelirse yapın. Diyelim ki birini bıçaklayarak öldürmeye çalışan birini gördünüz ve siz bir kadınsınız, narin bir kadın. Eğer karışırsanız kendinizi bıçaklatabilirsiniz. Başkalarını araya girmesi için çağırabilirsiniz. Gerçekten böyle şeylerle karşılaştığınızda bir şeyler yapabilirsiniz. Veya belki sürekli akan bir musluk gördünüz ve kimse farkında değil. Onu kapatmazsanız bu da aynı zamanda bir shishing problemidir değil mi? Yani kasıtlı olarak veya yapay olarak her istediğimizi yapmamalıyız. Bir de başka bir bakış açısından konuşalım. Uygulayıcıların bakış açısından. Gelecekte birçok insan Shuriyan uygulayacak. Uygulamasında yükselemeyenler geleceğin sıradan insanları olmayacaklar mı? Hiçbir şey yapmazlarsa topluma ne tür faydaları olacak? Size söylüyorum, topluma fayda sağlayacak. Geleceğin insanları veya tüm insanlarımız kendilerini uygulamaları yoluyla geliştirdikten sonra, ki düşünün, insanlar kalpten gelerek haksızlık etmekten kaçınırsa, bu sizin iyi davranışlarda bulunma sorununuzu da çözer. Eğer hiç kimse kötü şeyler yapmazsa, herkes çok iyi olursa, siz beni ben sizi düşünürsem, herkes böylesine iyi olduğunda, o zaman diyorum ki, halk güvenliği ve sosyal düzen, her şey daha iyi olmaz mıydı? Gerçekten kalbimizdeki fa, yüce kanun hakkında konuşuyoruz. Bir kişinin kendini gerçekten kalpten değiştirmesinden, dıştan yaptıklarınız, mesela adaleti yerine getirmeye insanları teşvik etmek gibi. Tabii ki bu iyi bir şeydir. Fakat bir şeyi savunurken veya yasalar sizin onu o şekilde yapmanızı gerektirirken, bu nihayetinde sizi dışarıdan kontrol etmektir. Yüzeysel olarak kontrol edilebilir. Ancak içsel olarak sizi kontrol edemez. Sadece insanoğlunun doğuştan gelen karakteri içten değişirse, bir şeyler gerçekten iyiye gidebilir. Bahsettiğimiz prensip bu tür bir prensiptir. Şu anda kişinin doğuş kalitesinden bahsederken bu aynı zamanda aydınlanma kalitesini de içermez mi? Bu şey. Az önce kişinin doğuş kalitesinin iyi ya da kötü olması, kişinin aydınlanma kalitesinin iyi ya da kötü olduğunu belirler diyordum. Öyleyse aydınlanma, U nedir? U hakkında konuşalım. Birçok insan aydınlanmayı, yani U nedir anlamıyor. Bazı insanlar şöyle diyor. Eğer bir kişi akıllıysa bu U'dur. Bugünlerde o böyle algılanıyor. Mesela bu kişi patronlarının veya ailesinin karşısında veya başka durumlarda ona bir şey söylenir söylenmez, anında söylenenleri anlar ve gider onu yapar. Derler ki bu kişi gerçekten zeki, aydınlanma kalitesi, U-Shing gerçekten de iyi. Şimdi bu böyle anlaşılıyor. Size söylüyorum. bizim hakkında konuştuğumuz aydınlanma hiçbir şekilde böyle değildir. Aslında bu aydınlanma hiçbir şekilde sıradan bir kişinin terimi de değildir. O uygulayıcılar tarafından kullanılan Julian terimidir. O, sıradan insanların hakkında konuştuğu gibi bir şey değildir. Bazen tapınaklara gittiğimde keşişlerin de böyle dediğini duyuyorum. Bir kişinin aydınlanma kalitesi iyi dediklerinde zeki olduğunu kastediyorlar. Eğer bağış kutusuna biraz para atarsanız ve Buda'ya dua etmek için diz çökerseniz, dan, keşiş zili çalar ve Buda seni korusun, sana bilgelik versin, seni akıllı yapsın. Bu yüzden onlar da bu şekilde anlıyorlar. Ben böyle değil diyorum. Gerçek aydınlanma, gerçek bu, bir kişinin uygulaması süresince uygulamanın gerçek anlamının, ustasının öğrettiği fayı ve karşılaştığı her sıkıntının nedenini anlama yeteneğidir. Testleri geçip geçemeyeceği, çözüp çözemeyeceği, anlayışının ne derecede olduğu, işte konuştuğumuz aydınlanma budur. Ve bu, U, sıradan insanların, U'sunun tamamen tersidir. Size söylüyorum, yüksek bir seviyede bu prensip tepeden tırnağa farklıdır. İyi dediğiniz şeyin kötü ve kötü dediğiniz şeyin aslında iyi şeyler olduğunu söylerler. Bu U-Shing hakkında konuşalım. Sıradan insanların bahsettikleri zayıf U-Shing'e, zayıf bir anlama gücüne sahip olan bir kişiden bahsedelim. Aslında o hiç de kötü bir şey değildir. Eğer bir kişinin U-Shing anlama gücü zayıfsa, İnsanlar şöyle der, aa gerçekten aptal bu. Diyorum ki, eğer o kişi aptalsa bu iyi bir şeydir. Diyorum ki, aptal bir insan aslında zeki biridir. Diğer yandan, iyi bir U-Shing'e sahip bir kişi, çok zeki bir kişi, diyorum ki aslında akılsız olandır. Kesinlikle tam tersidir. Şöyle ki, akılsız biri hakkında konuşalım, aptal biri hakkında konuşalım. Hiç kimse bir aptalın iyi olduğunu söylemez. Kim bir aptalın iyi olduğunu söyleyebilir? Yoldan geçen biri bir aptal görür ve kafasına vurur. Küt, seni koca aptal. Veya poposuna tekme atar. Bam, ne kadar beyinsizsin, çek git buradan diyerek. Tüm yaşamı boyunca hak ettiği hiçbir şeyi elde edemez. Kişisel haklarının hepsi başkaları tarafından çiğnenir. Herkes onun akılsız olduğunu söylemiyor mu? Fakat size söylüyorum, ondan daha zekisi yok. Kafasına vurup ve sen çok kalın kafalısın dersiniz. Ona ne kadar sert vurursanız bir o kadar dığı erdem verirsiniz. Tekmelersiniz ona, seni koca aptal. Ne kadar sertse tekme, ona o kadar dığı verirsiniz. Ona bağırırsınız, ona yine dığı verirsiniz. Elinden almış olduğunuz hakları ne olacak? Sıradan insanlar arasındaki önemsiz kişisel çıkarlar, göz açıp kapayıncaya kadar 100 yıl geçer ve hepsi gider. Bir kişinin uzun hayat yolculuğu sonsuzdur. Fakat o kendisine ait tüm haklarından, diğerleri tarafından mahrum edilmiştir. Ondan ne kadar şey aldıysanız, ona o kadardı, yani beyaz madde vereceksiniz. Hadi durma bağır, vur bana, ne kadar istersen al. Her şeye memnuniyetle dayanacağım. Onun akılsız olduğunu mu söylersiniz, yoksa zeki mi? Ve onun düşünce şekline gelince, sadece beyni çok hızlı değil, fazla çalışmıyor yüzeysel olarak. Fakat onun gerçek ruhu, yani Yuan Shen'i akılsız değil. Keşfettim ki bazı aptallar, bazı geç anlayan insanlar beyinlerini kilitletmişler. Hepsi belirli bir amaç için gelmiş. Sıradan değiller. Beyinleri kilitli, aşırı akıllı olup sıradan insanlar arasında kendilerini mahvetmesinler diye. Öyle değil mi? Bir de ayrıca insanların çok çok zeki dedikleri. Tabii ki sizin bu türde aptallar olmanızı istemiyoruz. Öyle olsanız nasıl Julian uygulayabilirsiniz? O şekilde asla uygulama yapamazdınız. Eğer bir tuğla kadar kalın kafalı olsaydınız, hiçbir şey anlamasaydınız, biz sizin ne tür bir kişi olmanızı istiyoruz? İstediğimiz şey, kişisel çıkarlara gelince onları hafife almanızdır. Sırf öyle yaptığınız için insanlar zaten sizin akılsız olduğunuzu söyleyecektir. Fakat aksine akılsız olmadığınızı keşfedecekler. Neden? Çünkü iş yerinde veya başka şeylerde siz her zaman her işi iyi yaparsınız. Kim size kalın kafalı olduğunuzu söyleyebilir ki? Size bir örnek vereceğim. Kuzeydoğu'da bir konferans verdiğimde bu türde bir kişi vardı. Bir üniversite hocası. Aynı zamanda da yardımcı ruhunu geliştiren, yardımcı bilincini geliştiren bir uygulayıcıydı o zamanlar. Şimdi artık iyi değil, sıradan insanlar arasında mahvoldu. Çünkü yardımcı ruhu uygulamada başarılı oldu ve gitti. Fakat o sıradan insanlar arasında harap oldu. Fakat o günlerde bu kişinin iş yerindeki tutumu şöyleydi. O Çiğmen uygulamasına aitti. Geleneksel olmayan yol. Ve bir şey benim kısmetimdeyse isterim. Değilse onun için savaşmam derdi. Bir şeyleri halletmekte bu türde bir tutum sürdürürdü. Aslında onun sistemi bu şekilde olmasını gerektiriyordu. Örneğin iş yerinde ev dağıtıyorlardı. Ve eve ihtiyacı olan herkes bir araya getirildi. Herkesin neden eve ihtiyaçları olduğunu ispat etmeleri için bir sunum yapmaları gerekiyordu. Eğer ev almanız gerektiğini düşünüyorsanız durumunuzu anlatmalısınız. Neden? Ne gibi vasıflarınız var? Bu şekilde herkesin için bir daire istediğini anlatacaktı. Evlerin sayısı kısıtlıydı. Herkese verilmeyecekti. Bu yüzden ihtiyacı olan herkes durumlarını anlatıyordu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kendilerini haklı gösteren nedenleri söylemeye dikkat ediyorlardı. O tek bir kelime etmeden orada öylece oturdu. Sonunda yetkili kişi herkesin durumunu değerlendirdi ve şöyle dedi. Apartman katı ona verilmeli. Onun içinde bir ev var. Diğerleri buna katlanamadı ve ev ona verilemez. Nasıl olur? Eve benim daha çok ihtiyacım var. Buna benzer şeyler söylemeye başladılar. Eğer o sıradan bir insan olsaydı o anda onlarla çıngar çıkarırdı. Yönetici bile bana onay verdi. Bu ev bana verilmeli ve siz hala bunun üzerinde tartışıyorsunuz. Benim evime tartışmıyor musunuz? Onlarla kavga etmeye başlamaz mıydı? Fakat etmedi. Dedi ki, istiyorsanız alın o zaman. Bu kelimeler basit gibi gelebilir. Bir düşünün, bu maddesel hayatta bu tür çıkarların çok önemli olduğu günümüzde böyle bir şey söylemek, insanların onun baştan aşağı ahmak olduğunu söylemez mi sizce? Ya ne aptal bir kişi bu? Diğerleri onu anlayamadı. Hatta endişelendiler onun için. Haklarının peşinden gitmiyorsun, onları istemiyorsun. Peki ne istiyorsun diye sordular. Cevap verdi, diğerleri ne istemiyorsa onu istiyorum. Ben diğerlerinin istemediğini istiyorum. Bu onlara sinir bozucu geldi. Dediler ki, bize söyle bugün insanlar ne istemiyorlar ki? Her şeyi isterler. İnsanların etrafa tekmelediği ve kimsenin almadığı yerdeki taşları kimse istemiyor. Onları mı istiyorsun? O da onları isterim dedi. Tabii ki gerçekten o taşları almayacaktı. Sadece sıradan insanların aydınlanamadığı bir prensibi ifade etti. Hangi prensibi? Biz uygulayıcılar bu takıntıları bırakmalıyız. Bunlar anlamsız. Benim elde ettiklerim ise sonsuza dek saklanabilir. Hepsi 100 bin trilyon yıl boyu saklanılabilecek şeyler ve sizin şeyleriniz göz açıp kapayana kadardır. O, uygulayıcılar olarak biz tüm bağımlılıklarımızı bırakırız. Diğerleriyle kavga etmeyiz. Bir şey benimse onu isterim. Değilse onun için savaşmam dedi. Fakat sıradan insanlar bu prensibi aydınlanamazlar. Daha yüksek seviyede bir şey söyleyelim. Örnek olarak bir fıkra anlatalım. İnsanlar nihai mutluluk cennetinden bahseder. Birçok uygulayıcı nihai mutluluk cennetine gitti. Onlar nihai mutluluk cennetinin çok güzel olduğunu söylerler. Altından yapılmıştır. Ağaçlar, yer altındır. Evler altındır. Budaların bedenleri hatta kuşlar bile altındır. Çok görkemli. Fakat orada tek bir taş bile bulamazsınız. İnsanlar orada para olarak küçük çakıl taşı kullandıklarını söylerler. Tabii ki bu doğru veya değil bundan bahsetmeyeceğiz. Bir deyiş vardır. Bir şey nadirse kıymetlidir. Az bulunurluk bir şeyi değerli yapar. Bir şeyler eğer az bulunuyorsa kıymetli ve değerlidir. Tabii ki o sadece bu noktayı ifade ediyordu. Gerçekten de taşı almayacaktı. Uygulamamda başarıya ulaştığımda yanımda bir taş götüreceğim. Demek istediği bu değildi. O sadece sıradan insanların kesinlikle anlayamadığı bir prensibi ifade ediyordu. Az önce akılsız bir kişi hakkında konuşuyorduk. Veya kendi çıkarlarını hafife alan bir kişiyi. Şimdi tam tersi, zeki bir kişi hakkında konuşalım. Aşırı zeki bir kişi iyi değildir. Sıradan insanlar der ki, zeki bir kişi iyi washing'e, anlama kabiliyetine sahiptir. Ben diyorum ki, onun washing'i kesinlikle zayıftır, iyi değildir. Zeki bir kişiye göre pratik çıkarlar çok önemlidir. Dahası genellikle böyle bir kişi, nasıl yüzeysel iş yapılacağını göz boyamayı bilir. Bu nedenle menajerleri onu çok beğenir ve o başkalarının elde edemeyeceği şeyleri elde edebilir. Bunları elde edince başkalarına zarar vermedi mi? Başkalarının elde etmesi gereken şeyleri elde etmedi mi? O zaman onları D yani beyaz maddeyle geri ödemek zorunda değil mi? Bu çeşit bir kişi birçok maddi yararlar edinir ve maddiyat onun için gittikçe daha fazla önemli bir hale gelir. Ve böylece kalbi de gittikçe bozulur. Maddi çıkarlar ona her şeyden daha cazip gelir. O bu çeşit bir kişi haline gelmez mi? Bir düşünün, böyle bir kişi genellikle çok bencildir ve kalbi de katıdır. O kendisinin yetenekli olduğunu düşünür. Ne uygulaması? Shaolin uygulamayı duyar duymaz onun gülünç olduğunu düşünür. Ne Qigong'u? Nerede böyle bir şey var? İçinden size güler. Tüm bunların batıl inanç olduğunu, sizin hepinizin aptal olduğunuzu düşünür. Bana bakın diye düşünür. Bu benim kazandığım maddi çıkarlara. İşte şimdi bu gerçekten yetenekli olmaktır. Tabii ki bu çeşit kişilere hayranlık besleyen bazı insanlar vardır. Çünkü onların hepsi sıradan insanlardır. Diyoruz ki bu çeşit bir kişiye dıyı korumaktan bahsetmeyi deneyin. Bağımlılıkları bırakmayı. O kurtarılması çok zordur. Hakkında konuştuğumuz bu çeşit bir kişi değildir, öyle değil mi? Bir kişi her ne yaparsa, talihiniz ne kadar iyi olursa olsun, bunların hepsi dığınızın değiş tokuş edilmesinden gelmedi mi? Eğer bu bir parçası tükenirse o zaman geriye hiçbir şeyiniz kalmayacak. O sonsuza dek gidecek, bana söyleyin. Akılsız olan o değil mi? Aydınlanma kalitesi iyi olan bir kişiyle kastettiğimiz, az önce söylediğimiz, dağıyı bulabilen ve kalbinde bu dileğe sahip olandır. Aynı zamanda uygulaması boyunca çeşitli sıkıntılara dayanabilen, o anlayabilir. Bazı insanlar bir süre uygulama yaptıktan sonra bana çeşit çeşit notlar yazıyorlar. Ustam, şimdiye kadar bir süredir uygulama yapıyorum. Nasıl oluyor da? Hala oram buram rahatsız. Gong uygulamanın bal yemek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Beşikte yatmak mı sanıyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Gong uygulamak zorluklara katlanmak, karmanızı ödemektir. Sıkıntı, acı çekmek zorundasınız. Çekip gidemezsiniz. O gün bir örnek verdim. Biri yurt dışına gitmek istiyor. Orada yaşam daha iyi. Oraya gitmek istiyorsunuz. Kulaklarınıza kadar borç içindesiniz ama. Borcunuzu ödemeden gitmenize izin var mı? Geri ödemeniz gerek, öyle değil mi? Tüm borçlarınızı geri ödemelisiniz. Borç varsa ödemelisiniz. Bu da bir prensip. Sizin için çok güzel bir kapı açtık. Fayı duymanızı sağlayıp uygulama yapmanıza yardım ediyoruz. Karmanızın bir kısmında yok edebiliriz. Fakat karmanın bir bölümünü yine de siz kendiniz ödemelisiniz. Ve karmayı öderken acı çekersiniz ve yükselirsiniz. Bu sadece bazılarımızın buna aydınlanıp aydınlanamayacağı meselesidir. Başınıza çok şey gelebilir. Toplumda bugün bu zorlukla, yarın başka bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bazen evde eşinizle aranızda anlaşmazlıklar veya iş yerinde müdürünüzle ya da toplum içinde baskılar. Bunları geçici ve terk edilmesi gereken takıntılar olarak gördüğünüz sürece bu sıkıntılar ve zorlukları atlattığınızda, dönüp baktığınızda çok da önemsiz olduklarını göreceksiniz. Etkileri olabilir mi? Olamaz. Aramızda bazı ileri yaşlılar, emekliler veya yaşlı fakat hala çalışanlar var. Yaşamınızın ilk yarısına bir dönüp bakın. Arka arkaya 3 iyi gün geçirdiniz mi? Sıradan insanlar arasında sosyal seviyeniz, her neyse, hayatınızda arka arkaya 3 iyi gün geçirmediniz. Fiziksel değilse zihinsel bir sıkıntıdır. Daima kaygılar ve ardı kesilmeyen endişeler. Ard arda 3 iyi gün yaşamadınız. Sıkıntılar dalgalar gibi, biri bitmeden diğeri. Sıradan insan toplumunda günlük gündelik problemleri, iş yerinde olanları çok ciddiye almış olsaydınız, bugüne dek yaşamazdınız. Bu şeyleri gerçekten ciddiye alsaydınız, bugüne dek ayakta kalamazdınız. Fakat geriye dönüp baktığınızda, o zaman başa çıkılamaz gibi gelen şeylerin şimdi hiç de önemli olmadığını görürsünüz. Hepsi geçmedi mi? Dert geldiğinde onu çok büyük görürseniz o zaman siz küçülürsünüz. Gerçekten ona aşağıdan bakarsanız sıkıntı başa çıkılmaz gibi görünür. Fakat o takıntıyı terk ettiğinizde kendinizin büyük ve yüksek olduğunu keşfedersiniz ve dert ufacık kalır. Bir adımda onun üstesinden gelirsiniz, her şey biter. Çinlilerin bir deyişi vardır. Bir adım geri attığında denizlerin uçsuz bucaksız ve gökyüzünün sonsuz olduğunu keşfedersin. Biriyle probleminiz varsa ve üstelerseniz bu kesinlikle iyi neticelere ve sonuçlara yol açmaz. Fakat bir adım geri atarsanız, kendinizi onun seviyesine alçaltmazsanız durum tamamen farklı olacaktır, öyle değil mi? Böyle olacağı garantidir. Yani uygulamanız boyunca bu sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Fakat kendinizi bir uygulayıcı olarak ele almalısınız ve her şeyi doğru bir şekilde halletmelisiniz. Sıkıntılarınızın üstesinden gelebilmenizin tek yolu budur. Hiçbir sıkıntınız yoksa, bu gibi insanlar derim ki bu çok tuhaftır. Belki de hiç kimse sizinle ilgilenmiyordur. Hala uygulama sürecindeki aydınlanma konusuna ait olaylardan bahsediyoruz. Aslında gerçekten bahsettiğimiz aydınlanma, o temel aydınlanma diye bir şey vardır. Bir kişinin uygulaması boyunca boyunca uygulamasının başlangıcından sonuna kadar aniden uygulamasını tamamladığında, uygulamasının tümü tamamlandığında o anda patlar. Aniden uygulamasıyla geliştirdiği enerjisi açılır ve aniden aydınlanır. Buna ani aydınlanma denir. Patlamayla her şey bir anda açılır. Kişi kilidinin açılmasıyla beraber anlar. Evrenin gerçekliğini kendi seviyesinde görür. Tüm tanrısal güçleri patlayarak açığa çıkar ve vücudundaki değişik tüm kilitleri patlayarak açılır. Sonra o anda bu kişi muazzam tanrısal güçleri ortaya koyar. Bana söyleyin, o hala sıradan bir insan mıdır? Daha üst okulunda ona gerçek insan denir. Geçmişte insanlar onu bir tanrı olarak adlandırırdı. Biz Budalığı geliştirdiğimiz için onun tamamlanmaya Yuanmen ulaştığını söyleriz. Buda da uygulayıcıydı tabii ki. Biraz önce konuştuğumuz şey aniden aydınlanmaya aittir. Bir de aşamalı aydınlanma denen bir şey vardır. Bu konuştuğum esas aydınlanmadır. Aşamalı aydınlanma nedir? Yaşamınız boyunca kendinizi geliştirirken üçüncü gözünüz bulanık görüşten net görmeye, olağanüstü güçleriniz küçükten büyüğe doğru gider. Her şey aşamalı olarak yüzeye çıkar. Kendinizi kontrol edebilirseniz bu yeteneklerin yüzeye çıkmasına da izin verilir. Tianlu seviyesi aşamalı olarak yükselir. Sonunda tüm uygulamanızı yavaşça ilerleyerek ve en sonunda en üst noktaya ulaşırsınız. O zaman her şeyi görebilirsiniz. Olağanüstü güçleriniz de tamamıyla açılır. Bu noktaya yavaş yavaş gelmiş olduğunuz ani bir patlama yoktur. Aşamalı aydınlanma yoluyla gelmiş oldunuz. Uygulamanız boyunca yüksek seviyede, düşük bir seviyede işe yaramayacaktır. Her şeyi göremezsiniz fakat yüksek seviyede gelişiminiz boyunca nasıl ilerlediğinizi, yolunuzu nasıl oluşturduğunuzu görebilirsiniz. Uygulamanızda bilinçli bir şekilde ilerlersiniz. Bu aşamalı aydınlanmadır. Bilirsiniz Budizm'de, Zen mezhebinde de ani ve aşamalı aydınlanmadan konuşurlar. Onlar bu şeyleri, diyorum ki Zen mezhebi çıkışı olmayan bir sona gidiyor. Onlar bunları mutlak görüyorlar. Onlar aniden aydınlanmanın ona birdenbire aydınlanıldığında olduğunu düşünüyorlar. Diğer yandan aşamalı aydınlanmanın, tabii ki onlar bu konuda her ne kadar tartışsalar da aslında bir prensibin veya bir sorunun anlaşılmasından bahsediyorlar. Onu aşamalı olarak ya da bir anda anlasanız fark etmez. Diyorsunuz ki onu bir anda anladım. Ben de diyorum ki onu aşamalı olarak anladım. İkisi de olur. Düşünüp taşınacak bir şey yok. Bu uzun zaman bir dilimi boyunca tartışılmaktadır. İkisi de doğrudur. Neden? Çünkü eğer bazı prensipleri aşamalı olarak anlasaydınız derim ki bu kötü değildir. Er ya da geç aydınlanmada fark etmez. Ona bir anda aydınlandıysanız bu daha da iyidir. Aydınlanma kalitenizin yüksek olduğunu gösterir. Doğuş kaliteniz iyidir. Bunu yapabilmenin sebebi budur. Aydınlanma kaliteniz pek iyi olmadığında ona aşamalı olarak aydınlanmak zorunda kalırsınız. Bu nedenle her ikisi de doğrudur. Prensiplere göre aydınlanmadan başka bir şey değildir. Fakat bunu yıllardır düşünüp taşınıyorlar. Aslında hakkında konuştuğumuz aydınlanma, o temel aydınlanmadır. Ani ve aşamalıdan bahsettik. O aslında temel aydınlanmadır. Bir de onların ani veya aşamalı dedikleri şey sadece prensiplere göre, belirli konulara göre aydınlanmadır. Bu konuyu aniden anladım. Bunu aşamalı olarak anladım. Bunu konuşurlar. Evet, şimdi aydınlanma konusunu iyice anlar. Birkaç gündür ders verirken bazı terimler ve ifadelerden bahsettim. Örneğin çok iyi doğuş kalitesi olan bir kişi, böyle çok iyi doğuş kalitesine sahip bir kişiyi bulmak çok zordur. Bazı sistemler çok yüksek nitelikler gerektirir. Böyle bir kişinin sıradan insan toplumunda görülmesi çok enderdir, yıllar alır. Daha da yüksek nitelik gerektiren sistemler için böyle bir kişinin ortaya çıkması birkaç yüzyıl alır. Ve daha da yüksek olanlar için onların okulunun bilgilerini alabilecek bir kişinin çok uzun bir zaman içinde sadece bir kez görülebileceği söylenir. İnsanların çok iyi doğuş kalitesi olan bir kişi için kastettikleri budur. Böyle bir kişi bulmak çok zordur. Onun dayanma yeteneği diğer insanların yapabileceklerinin çok ötesinde. Eğer diğer insanlar onun yaptığını yapmayı deneseler delirebilir veya zihinsel bir çöküş yaşarlar. Anlatmaya çalıştığımız budur. Çok iyi doğuş kalitesine sahip bir kişi birkaç özelliğe sahip olmalıdır. Birincisi tabii ki muazzam dıya, erdeme veya beyaz maddeye sahip olmalıdır. Çok fazlaca dıya sahip olmalıdır ve bu onun etrafında geniş bir alan oluşturur. Buna ek olarak böyle bir kişi acılar içinde acıya dayanabilmelidir. Bu ne demektir? Acılar içinde acı. Söylemesi kolaydır. Kulağa kolay gelir ve söylemesi de kolay. Fakat yapması son derece zordur. Bu kişi eğer inanmıyorsanız sıradan insan toplumunda, şu anda benim enerji alanımda, Fa'yı dinlediğinizde, zihinsel durumunuz çok iyidir. Sıradan insanlar arasında olduğunuzda, o zihinsel durum ister istemez o kadar iyi olmayacaktır. Sonra o şartlar altında bir anlaşmazlık çıkarsa buna katlanabilecek misiniz? Ve bu anlaşmazlığı yaşarken onu daha henüz çözemediğiniz halde bir başka anlaşmazlık daha çıkarsa? Ona katlanabilecek misiniz? Ve aynı anda bir başka anlaşmazlık daha çıkarsa ne yapacaksınız? Yani o acılar içinde acıya katlanabilir. Böyle bir kişiyi bulmak çok zordur. Ve aynı zamanda bunu yapması da zordur. Geçmişte bir örnek vermiştim. Neyse, şimdilik örnek vermeyelim. Yani insanoğlunun kendisi acıların tam ortasındadır. Eğer daha fazla acı çekmeniz gerekirse buna dayanması çok zor olacaktır. Önceki gün yaptığım bir espri gibi diyordum ki böyle bir kişi var. Bunu modern günlük yaşama uygun olarak yapalım. Çalıştığı yerde işler çok iyi gitmiyor. Maaşının ödemesi konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu nedenle iş yerinin yeniden planlanması gerekti. Ve bazı kişiler işten çıkarıldı. Gelir kaynağınızı kaybederseniz bu kesinlikle iyi bir duygu değil. Ve tabii ki sadece tek o değil. Böylece bu kişi gelirini kaybeder, berbat hissederek eve neşesiz bir şekilde gider. Eve varınca bir bakar, yaşlı babası hastalanmış, cidden hasta. Çabuk hastaneye, hastaneye giderler. Fakat işsiz nasıl ödeme yapsın? Para olmadan bir kişi hastanede kalamaz. Parayı ödünç aldığını varsayalım. Sonra endişeli yaşlı adamı hastaneye yerleştirir. Ondan sonra eve döner. Okuldan öğretmen arar bu sefer. Çocuğunuz okulda bir çocuğu dövdü. Gelip bakın der. Kızgınlık ve stresin ne kadar arttığını düşünün. Bu sadece bir örnek, sadece bir espri. Aslında böyle bir şey yok. Epey bir çabayla sonunda tüm bu şeyleri düzeltir. Nefes almak için oturur ve şöyle der. Ne gün ama, ben bunu nasıl atlattım, çok fena. Ve daha oturur oturmaz bir telefon gelir. Eşinizin bir başkasıyla ilişkisi var. Sadece şaka. Şaka yapıyorum. Söyleyin bana, bu kişi nasıl yaşar? Unut bunu. Daha fazla yaşamak istemiyorum. Bir ip bulacağım ve kendime asacağım. Ve bir son vereceğim bütün bunlara. Yani artık dayanamaz. Aslında insanoğlu acıların gerçekten de ortasındadır. O acı çekmektedir. Uygulamasında acı çekmektedir. Bu kişi için kendisini geliştirmek kolaydır. 10 veya 15 yıl içinde uygulamanızda başarıya ulaşabileceğinizi söylerler. Söyleyin bana, insanoğlu acıların ortasındadır. Dinler de insanoğlunun acılar içerisinde olduğunu söyler. İnsanlar neden acılar içindedir? Herkes aynı şeyleri yaşıyor fakat herkes ana rahminden aynı şekilde geldiği için hiç kimse acı çektiğini düşünmüyor. İnsanlar anlamıyor. Söylüyorum, bu bedene sahip olduğunuzda, bu fiziksel bedene, susuzluk, açlık, sıcak, soğuk, yorgunluk, hepsi zordur, her neyse rahat yoktur. Ve buna takıntılardan kaynaklanan endişeler, duygular, yani Çin yüzünden çektikleri de dahil değildir. Bir de doğal afetler, hastalık karması, ayrıca doğum, yaşlanma ve ölüm. Ve siz insanoğlunun acı çekmediğini mi söylüyorsunuz? Tangshan depreminden sonra yapılan özel bir anket hakkında bir makale okumuştum. Depremden sonra birçok insan hayata döndürüldü. Öldükten sonra diriltilenler. Onlara sordular, ölüm durumunda ne hissettiniz? Beklentilerin aksine hepsi aynı şeyi. Ölüm anında hiç korku hissi olmadığını söylediler. Tam tersine sanki özgürlüklerine kavuşmuş gibi bir heyecan hissinin var olduğunu, bedenleri havaya yükselir yükselmez kendilerini ne hafif ne ağır hissettiler. Çok rahatlarmış, ne soğuk ne de sıcak. Gerçekten harika. Bazıları bedenlerini görebilmiş, bazıları bir yerlere gitmiş, bazıları da başka varlıklar görmüşler. Tabii ki biz bunun hakkında konuşmuyoruz, bizimle bir ilgisi yok. Sadece biz bu hissi hakkında konuşuyoruz. İnsanoğlu bu bedene sahip olunca durumu böyledir. Bu nedenle bu beden olmadığında nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Tabii ki beden olmadan sıradan insanların yanılgıları içinde de kaybolmazsınız. Her şeyi görebilirsiniz. Dahası o anda, ölüm anında kişinin gerçek ruhu vücuttan çıktığı o anda, bu yaşam sürecinde yapılan tüm iyi ve kötü şeyler, ne olurlarsa olsunlar, her bir an tek tek tüm canlıyla gözler önüne serilir. Beyin tarafından sınırlanmadan, serbestçe gözler önünde çok net görünür. Hepsi kişinin gözü önünde çok nettir. Az önce dedim ki, bir kişi acılar içinde acıya dayanabilir. Sonra ayrıca muazzam bir rene, toleranslı ve dayanıklı bir kalbe sahip olmalıdır. Ren hakkında konuşalım. Muazzam toleranslı bir kalp ne demektir? Tabii ki size söylüyoruz, bu sınıfta bir uygulayıcı olarak yapmanız gereken ilk şey size vurulduğunda geri vurmamak, küfür edildiğinde karşılık vermemek. Ayrıca hakkında konuştuğumuz Ren, sıradan bir kişinin anlayışının ötesindedir. O şöyle düşünür. Siz size vurulduğunda geri vurmazsınız. Küfür edildiğinde gerek küfür etmezsiniz. Sizin neyiniz var insanlar? Hepiniz IQ olmuşsunuz. O böyle düşünecektir. Tabii ki sıradan bir kişi sıradan bir kişidir. Yüksek seviyelerdeki prensipler tam tersidir. Orada sizin zeki olduğunuzu düşünürler, öyle değil mi? Şunu bir düşünün, eğer sıradan bir insan toplumunda kendine hakim ve sabırlı bir kişi diğerleri gibi davranarak kendini alçaltmazsa, bana küfür edersen aldırmayacağım, senden daha seviyeli davranacağım derse, kimse bu kişinin aptal olduğunu söylemez. Çok yüce bir tavra ve muazzam bir kalbe sahip olduğunu söyler, onu överler. Aslında size söylüyorum, Ren, hoşgörü, bir çeşit IQ mentalitesi veya korkaklık ya da zayıflık değildir. Size değildir diyorum, o zayıflık değildir, tersine. O bir kişinin güçlü irade gücünün göstergesidir. Eğer böyle güçlü bir irade gücünüz olmasaydı ona asla dayanamazdınız. Sıradan kişiler hakaretle karşılaşınca kılıçlarını çeker savaşırlar. Bana küfür ettin, ben de sana edeceğim. Bana vurdun, ben de sana vuracağım. Böylelikle onlar sadece sıradan insanlardır. Sıradan kişiler hakaretle karşılaştığında böyle. Bu tür bir kişinin kendini geliştirmesi nasıl beklenilebilir? Bilirsiniz, tarihte şöyle bir efsane vardı. Tarihi bir hikaye. Han Yin. Bilirsiniz, Han hanedanlığında İmparator Lu Bang'in emrindeki büyük general. Lu Bang için eyaletin en önemli kişisi olduğu söylenebilir. Tarihi olarak bu karakter çok güçlü ve çok popülerdi. Neden Han Xin muazzam şeyler yapabiliyordu? Çünkü çocukluğundan beri o sıradan biri değildi. Onun gençliği hakkında şöyle bir hikaye vardır. Dövüş sanatları uyguladığı zamanlar, dövüş sanatları uygulayanlar kılıç taşırlardı. Bir gün Han Xin yolda tek başına yürürken elleri belinde bir adam onun önüne gelir. Yolunu keserek şöyle der. O kılıcı neden taşıyorsun? Adam öldürmeye cesaretin var mı? Eğer cesaretin varsa kes başımı, diyerek boynunu uzatır. Han Xin düşünür. Ne maksatla? Neden seni öldüreyim? O zamanlarda birini öldürünce sonuçlara katlanmanız gerekmeyecek miydi? Mahkemeye gidip bunu kendi hayatınızla ödemek zorunda kalmayacak mıydınız? Bu nedenle Han Xin onu öldürmedi. Han Xin'in ona dokunmaya cesaret edemediğini gören adam, beni öldürmeye cesaret edemiyorsan öyleyse bacaklarımın arasından emekleyerek geçeceksin der. Yoksa hiçbir yere gidemezsin. Han Xin gerçekten onun bacakları arasından emekleyerek geçti. Bu karakter böyle bir aşağılanmayı kabul edebildi. İnsanlar Han Xin'in böyle bir aşağılanmadan geçebilmesinin nedeninin tam olarak daha büyük bir hedef uğruna, daha yüce bir amaç için gösterdiği inanılmaz hoşgörü sayesindedir dediler. Ve o sadece sıradan bir insandı. Bizim olağanüstü insanlar olmamız gereklidir. Ondan daha da iyisini yapmalıyız. Tabii ki yolda yürürken sizin bacaklarının arasından emeklemenizi isteyen bir kişinin olduğu bir durumla karşılaşmayacaksınız. Fakat insanlar arasındaki kişisel anlaşmaz ve entrikalar sonucu ortaya çıkan duygulardan dolayı etkilenmemek çok zordur. Diyorum ki onlar Han Xin'in yaptığından daha kolay değildir. Daha kolay değillerdir. Tabii ki bir kişi aynı zamanda takıntılardan vazgeçebilmeli, aynı zamanda dıyı erdemi koruyabilmelidir. Az önce dıyı koruma prensibinden bahsediyordum. Dıyı kaybetmemek. Kişinin aydınlanma kalitesi de aynı zamanda iyi olmalıdır. Tabii ki eğer kişinin doğuş kalitesi iyiyse, o zaman aydınlanma kalitesi, anlayışı iyidir. Kişi çok iyi doğuş kalitesine sahip bir kişi olarak nitelendirilecekse, o kişi bu gereklilikleri karşılamalıdır. Zaman kısıtlı olduğundan bugünlük bu kadar. Bugün itibariyle bu fayı öğretmeyi tamamıyla bitirmiş olduk. Daha fazla öğretebilir miydik? Onu tartışmak için parçalara ayırmış olsaydım öğretmeye devam edebilirdim. Burada oturup bir sene daha öğretsem hala konuşacak şeyler olurdu. Fakat bunun gelecekteki uygulamamıza hiçbir yararı olmaz. Birçok problem, size bunlarla ilgili şeyler anlatabilirim. Eğer tüm problemleri tartışırsak aydınlanmanız için geriye ne kalacak? Uygulamada gelişmeniz için gereken tüm fırsatlar ve ortam, hepsi giderdi. Gereken tüm koşullar giderdi. Bu nedenle belirli problemlerle karşılaştığınızda faya göre hareket etmelisiniz. Daha iyi olmaya bakmalısınız. Temel olarak size söylememiz gereken her şeyi söyledik. Aynı zamanda diğer seminerlerimdeki kayıtlara da başvurabilirsiniz. Bu 10 derste size birçok şeyler söyledim. Bu seminer boyunca size karşı sorumlu olup olmadığıma gelince, izleyiciler buna kendileri karar verecek. Bu nedenle bu konuları tartışmayacağım. Seminerimiz bir bütün olarak bana kalırsa çok iyi oldu. En başından en sonuna kadar ve nihayet onu başarılı bir şekilde sonuca ulaştırdık. Burada bulunan 3000'den fazla insandan her biri başka bölgelerden, uzun mesafelerden geldiler. En uzak olanı Heilongjiang şehrinden ve Xinjiang şehrinden. 4-5 bin kilometre veya 8000'den fazla Çin mili ötesinden geldiler, çok uzun bir yoldan. Hepiniz birçok zorluklara katlandınız. Hatta bazılarınızın parası yeterli değildi. Hatta hazır şehriye makarna ve sürekli bisküvi ile beslenenler de var. Hepiniz buraya bu fayı, yasayı öğrenmek için geldiniz. Bu fayı elde etmek için geldiniz değil mi? Bu nedenle hepiniz bu fanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki her şeyi anlayabilmeniz için bu 10 derste sizin taleplerinizi karşılamaya çalıştık. Rahat anlamanız için daha iyi açıklamaya, onu size etraflıca açıklamaya çalıştık. Böylece şu andan itibaren uygulamanızda faya bir yasaya sahipsiniz. Yani bu 10 ders boyunca hepiniz beni izlediniz, öyle değil mi? Sizi yüksek seviyelere getirmek olsun veya vücudunuzu arındırmak olsun. Amacım sizin şu andan itibaren Shulian uygulamanıza olanak sağlamaktı. Yani bu 10 dersten sonra gelecek size bağlı. Kendinizi geliştirip geliştirmemek, yapıp yapamayacağınız tamamen size bağlıdır. Fakat hepimizin burada olması önceden belirlenmiş ilişkiler yüzündendir demiştik, öyle değil mi? Bana kalırsa evinize döndüğünüzde uygulamayı yapmayı bir deneyin ve görün. Dayanabilenler o zaman sebatla Shulian uygulamasına devam etsinler. Ne kadar çabalarsanız o kadar kazanacaksınız. Bu garantidir. Bu açıdan birçok deneyime sahibiz. Birçok öğrenci uygulamalarında ilk elden deneyimler yaşadılar, öyle değil mi? Bana kalırsa bu konuda yeterli sayıda deneyimlerimiz var. Bu örnekler bize birçok deneyim sağlayabilir ve çeşitli dersler verirler. Pekala, kısaca, burada oturanlar bu 8 günü veya 10 günü veya daha fazla zamanı boşa harcamayız. Dafa, yüce yasa. Bir kişi için bir şey gerçek anlamda elde etmek çok zordur. Bir kez elde ettiğinizde eğer ona değer vermezseniz, gelecekte pişman olduğunuzda çok geç olacaktır. Çinlilerin bir deyişi vardır. Eğer bu köye uğramadan geçerseniz başka bir köyde sığınak bulamayabilirsiniz, öyle değil mi? Dersler boyunca hepimiz şunu hissetmiş olabilirsiniz. Benim verdiğim gibi ders veren başka bir Qigong ustası yoktur. Ülkemizde gerçek anlamda insanları yüksek seviyelere yükselten, daha yüksek seviyelerin felsefesinin sadece benim tarafımdan öğretildiğini söyleyeyim. Aslında tüm dünyada başka bir kişi daha yoktur. Şaka bir tarafa, tüm dünyada bunu yapan tek kişi benim. Tabii ki amaç sizin bu tarihi dönemde insanların karmaşık zihinlere sahip olduğu böyle bir çevrede doğru fayı elde etmenize olanak sağlamaktır. Gerçek anlamda gelişmeyi başarmak, gerçek anlamda Shulian uygulamasına ulaşmak, hatta Shulian uygulayamazsanız bile bu semineri tamamladıktan sonra hiç olmazsa iyi bir insan olacaksınız, öyle değil mi? Böyle olacağına inanıyorum. Birçok öğrencimiz bana, Shifu, derslerinizin birkaçını dinledikten sonra dünyaya bakış açım tamamıyla değişti dedi. Gerçekten öyledir. Bugünlerde bu kocaman dalga içinde, günümüz insan toplumunun kapıldığı bu güçlü akıntıda, insanlar yanlışı, doğru, doğruyu yanlış olarak algılıyorlar. Ve şeytaniliği iyi yüreklilik olarak. Bunlar çoktan kavramlaştı. Bu akıntıya katılıp, takıntılarının peşinden koşarken herkes, ben de aniden onların inandığı kavramların zıttı şeyler söyleyince, bazı yeni öğrenciler bunları kabul etmekte, iyi olduğunu bile bile anlamakta veya açıklamakta zorluk çekebiliyorlar. Şu andan itibaren sürekli olarak fa çalışmaya, uygulamanıza ve dersleri dinlemeye devam etmek zorundasınız. Sadece o zaman kademeli olarak her şeyi idrak edebilir ve anlayışınızı derinleştirebilirsiniz. Bu nedenle umuyorum ki bu dersleri dinlemeyi bitirdikten sonra bırakmazsınız. Geriye dönüp kitabı çok fazla okumalısınız ve kayıtları sık sık dinlemelisiniz. Sadece o zaman ilerlemeye ve yükselmeye devam edebilirsiniz. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nihayet sizi şu sözlerle bırakacağım. Şu andan itibaren uygulamanız boyunca ne zaman bir şeye dayanması çok zor olduğunu hissederseniz, her ne zaman bir şeyi yapamayacağınızı hissederseniz, benim şu sözlerim aklınıza gelsin. Hangi sözler? Şu sözler. Yapması zordur fakat yapılabilir. Dayanması zordur fakat dayanılabilir. Umarım ki herkes daha fazla Shulian uygulamasını tamamlamakta başarılı olabilecektir.